Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Merhaba, ben Burak Yavuz Alp.
Sen kimsin oğlum?
İyice yol geçen anına döndü burası ya.
Vallahi kimsin sen?
Burak, ben forumdan Citizen programcı.
Ya arkadaşım, sen niye geldin? İkisi bir çekiyoruz burada. Alsana şunu ya. Vallahi bak, ikisi bir diyoruz, üç kişi bunu, çıkıyoruz diye bin tane şey söyleniyor.
Topla, topla, topla,
topla.
Topla,
dışarı. Topla hayır, al dışarı, hayır, yok programcıyım, çok korunmuş ya.
Sen git program ya, sen git kol kardeşim dışarı.
Git, kimi banlıyorsan banla, forumumu çökertiyorsun, ne yapıyorsun?
Kaybol.
Arkadaşlar, bir cuma günü stressiz başlayamadık ama olmadı. Kusura bakmayın. Şimdi hemen isterseniz teknoloji haberleriyle devam edelim. İlk haberimiz hem teknoloji hem de oyun severleri ilgilendiriyor. Çünkü Innotri Melee soğutucuya sahip ekran kartının duyurusunu gerçekleştirdi. Aslında ekran kartının üstündeki soğutucu Innotri tarafından değil, Artin Cooling isimli soğutucu konusunda uzman bir firma tarafından geliştirilmiş. Hem su soğutma hem hava soğutma bir arada ve ekran kartı 1 GHz'in üstünde saat hızı, yani işlemcisi 1 GHz'in üstünde çalışıyor. Bellekleri de 7.2 GHz'de çalışmakta. Üstündeki soğutucuyla beraber de büyük ihtimalle hız aşıtma severler daha yüksek saat hızlarına çıkabilecekler ama 780T'in gerçek gücünü düşündüğümüzde bu hızlarla da zaten bütün oyunları rahat rahat oynayacağınızı söyleyebiliriz. Su soğutma bence biraz fazlalık, her zaman söylüyorum, gerek yok çünkü gürültü oranını arttıran bir etken oluyor. Pompanın sesi zaten fazla çıkıyor. Ek olarak radyatörün üstünde bir fan yer aldığı için çift fan sesi duymak zorunda kalıyoruz. Kasaya yerleştirmek zor oluyor ama sonuç olarak kasasında egzantrik şeyler görmek isteyenler için iyi bir haber, bilmiyorum.
Sonuç olarak güzel duruyor falan.
Ya evet, güzel duruyor ama hani donanımın güzel görünmesi etkiliyor değil mi oyun severleri?
Ya oyun severlerde şöyle bir şey oluyor, hani bir konsolu bile alacağınız zaman hani televizyonun altında düzgün dursun falan, o moda giriyorsunuz.
Oturma
yani
odasına yakışsın, evet, istiyorsun falan.
Hani oyuncu...
Ya şey sanki var hepimizin konsol oturma odasındaymış gibi, yalnız
benim
öyle bir konuştunuz ki benim
oturma
içeride.
Benimki oturma odasında.
Vay, tam Amerikan stili olmuş daha.
Evli barklı adamlar, gerçi sen de evlisin ama demek ki farklılık oluyor.
Evet, yenge müsaade etmiyor demek ki. Burada bunu alıyoruz.
Benimki oturma odasında değil, bilgisayar odasında duruyor yani. Yapabileceğimiz bir şey yok
ama
bu tarafta.
Ama hani şeyi söyleyebiliriz. PC oyuncuları için, hani oyuncular böyle işte klavyesi de güzel olsun, işte mouse'u da, mousepad'ine kadar önem gösteriyorlar. Özellikle kasaları da güzelse böyle su soğutma sistemleri.
Tabii yani üstte duran bir kasa için herhalde oldukça egzantrik durabilir. Bir diğer haberimiz ise 4K monitörlerle ilgili, çünkü LG ilk 4K monitörlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. LG'nin şöyle bir avantajı var burada. 4K monitörleri gerçekten 4096 piksel içeriyor. Normalde 4K denilen monitörlere baktığımızda 3840'a 2160 piksel çözünürlükte olduğunu görüyoruz.
İçinde hiç 4 yok ya.
HD ready olayı gibi birazcık.
Ya aslında 4000 piksel içermesi lazım ama standart nasıl oluştuysa onu 16'ya 9'u tutturabilmek için 3860 pikselle sınırlandırıyorlar yataydaki piksel sayısını. LG 21:9 monitör çıkartmış ve bu sayede 4096x2160 piksel çözünürlüklerini tutturabilmiş. 4K'da da ne kadar yüksek çözünürlükte kullanırsanız o kadar fazla rahat çalışabileceğiniz anlamına geliyor bu. Çünkü yan yana o kadar ne kadar fazla pencere açabiliyorsanız gerçekten çalışma alanını o kadar rahatlatmış oluyorsunuz. Monitör de 31 inç olduğu düşünüldüğünde yani çözünürlük yüksek ama ikonların görünebilir kalacağını net bir şekilde
yani
söyleyebiliyoruz.
Yani şey olabilir yani, hani normalde tabii çalışmada ayrı ayrı pencereler oldukça önemli ama bir film falan izlerken bile böyle uzağa yerleştiğiniz zaman monitörden bile çok rahat bir şekilde.
Tabii 31 inç için, yani 31 inç gerçekten küçüktür, rahat bir şekilde izlenecektir. Aynı zamanda firma hani boyut olarak 20, 34 ve 29 inçlik modeller de duyurmuş. Bunların çözünürlüğü yalnız 3440x1440.
Biraz düşürmüşler.
Yani burada herhalde bilmiyorum. Yani ekran büyük olsun, fiyat çok fazla can yakmasın.
Belki 21:9 olarak şey yapmışlarsa belki ona göre bir ölçeklendirme
var. Tabii ona göre bir ölçeklendirmesi var. CES 2014'te bize donanım haberi olarak bu fuara katılacağız Amerika'daki. Bu monitörleri birebir görme şansımız olacak. Umarız bir ön incelemeyle de sizlere tanıtma fırsatı buluruz. Bir diğer yüksek çözünürlükteki monitör haberimiz ise AOC'den. AOC özellikle internet kafelerde oldukça popüler bir firma. AOC olarak da belki isimlendiriliyordur hani tüketiciler tarafından. Firma 2K monitörünü tanıttı. 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor ve süper PLC panel kullanıyor. PLC panele baktığımızda Samsung tarafından geliştirilen bir panel bu. Ve IPS monitörlere göre çok daha yüksek parlaklık seviyelerini daha az güç tüketim seviyesinde sunabiliyor. Yavaş yavaş teknoloji geliştikçe zaten daha iyisini daha az enerji harcayarak sunan cihazlarla karşılaşıyoruz. Tabii ki IPS alternatif bir teknoloji. TN panelleri alternatif değil. Bu yüzden de tepki süresi profesyonel oyunculara çok hitap etmiyor. 5 milisaniyelik bir tepki süresi var. Benim gibi bir oyuncu için fazla bile ama yani yeterli bir düzey ama çok iyi oyun oynayan bu saniye kareleri sayan insanlar için 2 milisaniye ve 6 monitörden önerildiğini görüyoruz. Ama ben daha çok video işleyen, canlı yayınlarla uğraşan, konsol bağlayıp oynayan bir insan olduğum için
yeterli aslında, evet.
Yeterli bir seviyede çözünürlük duruyor. Ve haberlere bir ekran kartıyla başladık. 2K ve 4K monitörlerle de devam ettik. 2014 özellikle hani Full HD'nin artık bitmeye başladı. Full HD'nin giriş seviyesine kaldı. 2K ve 4K monitörlerin yavaş yavaş yayılmaya başladığı bir yıl olacak. Umarız dizüstü bilgisayar piyasasında da bu Full HD akımını en azından görmeye başlarız. Çünkü gerçekten dizüstü bilgisayarların çözünürlükleri sürünüyor. 1366x768 hala, piksel gibi.
Hala yani.
İnanılmaz kötü bir çözünürlük hala daha da yatılıyor. Bakıyorsunuz Core 7 işlemci takılmış, GT 740 ekran kartı var. Yani oyun oynatabilecek, video işleyebilme konusunda yetenekli bir makineyi alıyorsunuz. 1366x768 piksel gibi çalışır bir çözünürlükle kullanıyorsunuz. Uygun fiyatta üretmek için tahtalar. O paneller herhalde artık sudan ucuz satılıyorlar.
Ya bir de şey olayı var hani... Çok böyle bilmeyenler direkt olarak özelliklerine bakıyorlar mesela bu. Hani hiç gidip de ekrana bakmıyor mesela. Direkt inçine bakıyor, çözünürlüğüne
evet,
bakmadığı için.
Evet, inçine bakıyorlar. Çözünürlüğüne bakmadığı için daha tüketiciler uyanmadı diye herhalde. Satışa devam ediyorlar.
Yanılgı oluyor. Buradan oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar, Mart ayında piyasaya çıkacak olan Metal Gear Solid 5 ile açılış yapıyoruz. IGN sitesi oyunun Xbox One sürümünden tam 14 dakikalık bir oynanış videosu yayınladı. Ve bu oynanış videosunda Metal Gear Solid 5'in ana dinamiklerini bize gösterdiler. Aslında ben ilk olarak grafiklerden bahsedeceğim çünkü ikisi bir programında da çok fazla konuştuk. Hani o ilk yayınlanan grafiklerle arasında böyle bir farklılık olduğunu sezindim ben.
Bayağı mesela. Bir fark var.
Evet, özellikle hani görüş alanı olsun, işte köşe yumuşatması olsun, kaplamalar olsun. Tabii ki bu haliyle de oldukça iyi gözüküyor ama bu artık firmaların bir çakallığı oldu herhalde. İlk yayınlanan videoda gerçekten beklentiyi çok yükseltiyorlar. Daha sonra yavaş yavaş grafiklerde bazı kısıtlamalar görüyoruz.
Şimdi bunlar konsollardan görüntüler. Acaba PC'de nasıl olacak? İlk yayınlanan video PC'de olabilir çünkü.
Yani PC
İlk yayınlanan
şey
video
için...
PC'di zaten yanılmıyorsam. Evet. Yani herhangi bir şekilde konsol bilgisi vermediler. PC üzerinde oynandığını söylediler. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Kullanıcılar tepki göstermişti. Ya niye o zaman Xbox One ve PlayStation 4'de ya da doğrusu konsollara çıkıyor demişlerdi. PC'de oynatılabiliyor.
Evet, PC'de oynattıkları için orada gücü sonuna kadar vurduruyorlar. Motorun ne yapabileceğini gösteriyorlar. Konsola gelirken de törpülüyorlar üstünden. Grand Theft Auto 5'in de videolarıyla oyun arasında fark var grafik olarak.
Ya şeyi bile söyleyebiliriz. Hani ilk yayınlanan bu hastaneden kaçış bölümü falan vardı. Orada mesela PlayStation 3 ile Xbox 360 için bu versiyonları falan diye gösterdiler mesela. Hani şu anki yenisini bile belki de kaldıramayacağı böyle tam olarak.
Mesela aynı şey Deep Down'un başına da geldi.
Gördüler, evet.
Deep Down ilk duyurulduğunda PlayStation 4'e özel olarak ağzımız açık izledik. Olur mu olamaz mı? Çünkü sinematik, CGI, gerçi bu nesilde de ulaştık sinematik kaliteye ama
evet.
Deep Down iyice bunu üst seviyeye taşımıştı. Şimdi son gelen videolara bakıyorsunuz. Alakaya maydanoz.
Özellikle bugün hatta bir tane
evet ben zaten o geldi.
Böyle şey diyebiliriz. Dark ya, Souls 2'den hallice.
Yani işte çok fazla böyle bir yeni nesil vari durmuyor. Ama tabii ki de yeni nesil konsolların birazcık zamana ihtiyacı var herhalde.
Yani bence oyunumuz... bir yılları var. Yani şunu söyleyelim. PlayStation 4'te aldığınız oynayacağınız iki tane oyununuz var. Bunlar evet. Nedir? FIFA, Battlefield. Call of Duty'yi saymıyorum. Yani Call of Duty çünkü o konsola yakışmayan bir oyun. Evet. Keyzone'da belki. Hani Keyzone güzel bir oyun ama...
Çok FPS hastasıysanız.
Yani çok FPS hastasıysanız oynayacağınız bir oyun. O da çünkü alelacele yapılmış bir oyun. Animasyonlarından yapay zekasına kadar sorunlar yumağı bir oyun. Yani tek kişilik modu gerçekten çok keyifsiz. Belki çok kişilik modu için hani alıp oynamak istersiniz. PlayStation 4'te şu an oyun yok.
Keyzone biraz şey olmuş hani... Bunları yapabiliriz gibi böyle alıp grafiklerine bakıp böyle.
Teknoloji
yani, şey yapıp eğlenebiliriz.
Cihazı ilk partide satın alamadıysanız çok üzülmeyin. Zaten aldığınız vakitte de oyun olmayacak büyük ihtimalle. Evet, bana, Şubat gibi belki Mart gibi falan
yani
oynamaya başlayacağız.
İnsanlar bu kadar acele edip üst üste binip o cihazı alma şeyini anlayamıyorum şu anda. Çünkü bunu gerektirecek bir oyun yok.
Ya oyun yok hatalı ama işte o heyecanı da yaşamak istiyorsun. Ben mesela deneyimledim.
Çıkar çıkmaz
gelsin. Cihaz iki haftadır belki de çalışmıyor. Yani bir kez böyle alıp o deneyimi kullanmayı
ya,
istiyorsun.
Ama onu her halükarda hissedersin. Ya 6 ay sonra da alsan o deneyimi hissedersin çünkü senin oluyor.
Ya orada işte
ama
şey,
tabii
var,
şey var.
Biliyorsun.
Teknoloji hastasıysa
hani
adam.
Çıkmış kullanılıyor.
Tabii tabii.
Bir de kullandıktan sonraki o zevkinizin geçmesiyle kullanamamış bir adamın o sürekli o isteği arasında dağlar kadar fark
çırpınıyor
var.
Çırpınıyor sürekli. Abi.
Yanıyorsun işte.
İşte evet ki. Buradan MGS 5'e tekrar dönecek olursak oynanışla ilgili birkaç tane şey söylemek lazım. Öncelikle yapay zeka konusunda tabii ki bazı gelişmeler olmuş ki benim bu nesildeki en büyük beklentim yapay zeka konusunda.
Kesinlikle.
Ama şu ana kadar çıkan oyunlardan maalesef yapay zekanın yeğesini görmüş değiliz. Umarız önümüzdeki dönemlerde çıkacak oyunlarla birlikte daha
yok,
böyle...
Yok, yapay kısmını gördük, ya, zeka kısmını zeka görmedik kısmı aslında. Yok.
Hani hep böyle grafik, hep bir kaplama, hep bir şey derdindeler. Fakat daha çok oyunun ana dinamikleri, işte yapay zekaya düşen yoğunluk falan önemli yani. İşte düşmanlar geldiğinde gene ot gibi geldikten sonra ben ne yapayım o kaplamayı diye evet, düşünüyorsunuz. Metal Gear Solid 5'in videosunda ise işte düşman işaretleme sistemi gibi bir sistem var. Hatta ben Battlefield'deki o ufak simgeye benzettim. Direkt olarak uzaktan işaretleyebiliyorsunuz. Animasyonlar çok iyi duruyor fakat ben zıplamalarda Snake'in zıplamasını pek beğenmedim. Biraz da hala o şey kafası var böyle, Japon kafası diyebileceğimiz.
Japon kafası var ama yine bir yol almışlar yani oyun kısmında. Evet. Baya baya yol almışlar.
Sürünme kısmında falan çok güzel olmuş. Hani Metal Gear Solid 4 ile falan kıyasladığımız zaman inanılmaz derecede değişiklikler var. Diyelim ki yolun ortasında birisini vurduğunuz zaman işte ileriden gelen bir araçtaki adam inip aa ne olmuş burada falan diye böyle alarm durumuna geçebiliyor. Tabii gene Kojima'nın o ünlem işaretlerini kafalarda görüyoruz. Olmaz, bir diğer olmaz. Yenilik de evet hani karşıdan bir düşman geldiğinde onu rehin aldığınız zaman size 3 tane falan seçenek sunuyor. İşte diğerini çağır. Mesela seni mesela rehin aldım. Sana diyorum ki işte Talha'yı çağır falan diyorum mesela. Sen sesleniyorsun Talha'ya. Talha oradan Talha'nın geldiğini görüyoruz. Bu tarz farklı farklı dinamikler koymuşlar. Tabii ki yine yakaladığınız anda yere indirme veya sırtlayıp götürme gibi dinamikler de var. Hani grafikler konusunda tabii ki birazcık şüphelerimiz var. Fakat bu görünümüyle de oldukça iyi duruyor şu anda oyun. Muhtemelen Metal Gear Solid hayranlarını memnun edecektir diye düşünüyorum. Bu arada Metal Gear Rising'in PC sürümünde arkadaşlar 9 Ocak'ta çıkacak. Onu da buradan söyleyelim. Diğer haberimize geçtiğimizde ise Just Cause 2'nin multiplayer moduyla karşımıza çıkıyor. Çünkü oyunun çıkışı üzerinden yıllar geçti ama mod yapımcıları multiplayer modu üzerinde bazı değişiklikler yaptılar ve tamamen açık dünya oynanışını hatta 3000 kadar oyuncuya kadar destek sunmuşlar.
Ya o acayip olmuş. Videoda da arabalı sahneler falan var. Karmaşa. Bir de hangi makinede oynamışlar? Bayağı da hızlı çalışıyor.
Evet. Yani muhtemelen...
Nasıl bir internet altyapısı var? 3000 farklı objenin hareket bilgileri sürekli olarak aktarılacak evet. Ve bu kadar hızlı çalışacak yani.
Ve Just Cause 2'nin grafikleri de yani güzeldi. Özellikle su detayları... Dünyası çok geniş bir kere.
Evet, yani Nvidia ile orada ortaklık yapıp evet. GPU tarafında işlemlerle özellikle su efektleri konusunda çok ileri gitmişler. Normal gerçek deniz gibi evet. Duruyordu.
Bir de dünyasına baktığımız zaman şu an hala böyle en büyük dünyaya sahip oyunlardan birisi ki kaç yıl önce çıkmış olmasına rağmen. Hani videoya bir bakıyoruz işte adam alttan arabalarla gidiyorlar böyle 10-15 kişi.
Tam curcuna.
Yukarıdan bir jet gidiyor, füzeler havadan geliyor falan böyle paraşütle atlayanlar falan. Gerçekten de tam bir curcuna. Oyunun fiyatı da şu anda Steam'de 3 dolara kadar inmiş durumda. Modlanan multiplayer modunun da bedava olduğunu düşünürsek hani böyle bu curcuna için, eğlenme için gene denenebilir diyoruz herhalde.
Evet, aslında Steam'de bu ara gerçekten çok yılbaşı güzel gelişmeler oluyor. Yılbaşı indirimi var. Left 4 Dead 2 bedava da. Hatta bilmiyorum hala devam ediyor mu?
Türkler akın etti dün o gece. Akşam Steam'i bitti. Çökerttiler biliyorsun.
Damlat sunucuları.
Çin Sitti kuracaklar yakında.
Çalışamadı. Ya ben bir de oyuna bayağı para verdim. Ben ilk çıktığında aldım onu. Oynayamadım da biliyor musunuz? Çok
üzüldüm
de şimdi
bedava olunca Mesut.
Ya bedava olmasa üzülmedim. Kardeşlerimiz oynasınlar.
Sen şeyi görmemişsin o zaman. Ya
bizim gibi insanların katkıları sayesinde bu oyunları bedava oynayabiliyorsunuz arkadaşlar.
Bir kere haberde aşağıda bir şey kopmuş. Yani fırtına.
Tartışma vardı.
Kıyamet kopmuş. Vay efendim nasıl şey olur? İşte ben de mesela hani hediye olarak geldi bana. Xbox 360'a da parayla aldım. Ve hani PC'den daha pahalıya almıştım çıktığı zaman. Hiç de gocunmadım yani.
Ya bu şey İzlesiz modu var ya, ben askerlik yaptım sen de yap modu vardı. Evet. Kimse askere gitmek istemez ama bir kere o işe girdi mi ben yaptıysam herkes sen de yapacaksın. Sen de ben çektim sen de çek sen falan de diye. Arkadaşlar bu kimse ileri götürmez. O yüzden siz bir şey çektiyseniz sizin bir sonraki neslini çekmemesi için dilekte bulunmanız lazım. Ya
sonuçta
yani
sen
bana geldi sana da gelsin. Belanı. Ben belayı buldum Allah belanı versin diye şey devam ediyor bu iş.
Hani sonuçta sen zamanında oyunu almışsın. Tam büyük bir keyifle oynamışsın. Ama şu anda senin kütüphanende duruyor. Kaç yıldır da açmıyorsun Allah bilir. Hani şu anda bedava oldu. Belki birçok arkadaşım bu sayede bedava olarak oyuna erişecekler. Ve beraber tekrar oynayıp o keyfi tekrardan alacaksın.
Tabii yani canım inşallah herkes erişeceğimiz bir şekilde erişir
yani. Biz bile tekrardan mesela oynamayı düşünüyordun Left 4 Dead 2'yi. Muhtemelen oynayacağız.
Biz hatta... dediğin sende oyun yoktu. İndirdin işte böyle işte. Biz bile tekrardan oynamayı düşünüyoruz ya sanki.
Bende de Xbox versiyonu vardı. Hatta Xbox yani Left 4 Dead'de de şöyle bir olay var. Hani ilk oynadığınızda inanılmaz bir haz veriyor. Özellikle hikaye
sonradan bayıyor değil mi?
Yani ikinci oynayışta aynı hazzı alamıyorsunuz. O yüzden mesela ben hani Talha'ya da Gökhan'a da mesela diyorum ki aman oynamayın diyorum. Hani direkt olarak oynayıp çekelim çünkü o hazzı almak
evet gerçekten önemli. Ki oyunda çok güzel bir oyun. Umarım keyifli oynuyorsunuzdur. Teknoloji tarafında IBM önümüzdeki dönemle ilgili, önümüzdeki yıllarla ilgili 5 tane öngörüde bulundu. Dedi ki işte bu gelişmeleri bekliyoruz ve yakın zamanda bu gelişmeleri göreceğiz. İlk gelişmeden bir tanesi demiş ki öğrenen sınıflar. Şimdi öğrenen sınıflar dendiğinde Fatih projesi aklımıza gelebilir. Ama IBM'in söylediği şey Fatih projesinin çok ötesinde. Çünkü herkese birer tane tablet dağıtılıp israftan bahsetmiyorlar. Burada sınıfların sürekli olarak öğrencileri takip ettiği ve sorunlu olan öğrencileri öğretmene bildirdiği, öğretmene yardımcı olan sınıflardan bahsediliyor. Yani adamlar yine yapay, olayı böyle basama evet, yani. Yukarı şey taşımışlar.
Falan vardı herhalde.
Skyfall var.
Şimdi geldi aklıma. Öğrencilerin sınavlarda almış olduğu notlar tek bir bulut sisteminde toplanıp öğrencinin genel ortalaması.
Genel ortalaması çıkıyor ve sıkıntılıysa abi, bazı derslerde.
Diyoruz, çan eğrisi diyoruz işte.
Bazı derslerde sıkıntılıysa mesela öğrenci, öğretmen uyarılıyor ve deniyor ki işte tahlada gördüğümüz kadarıyla derslerde fen, fizik falan her şey vasat. Pokemon bu çocuğa oynuyor. Yardımcı olalım. Pokemon oynuyor.
Resim müzik iyi sadece falan.
Evet mesela. Çünkü o çok önemli. Sen fen, fizik, matematikte iyi olmayabilirsin ama sanat dalında çok gelişmiş tabii yeteneklere canım. Sahipsindir. Öğretmen bunu gözden kaçırabilir. Çünkü sınıflar doğal olarak 10 kişiden 5 kişiden oluşmuyor. 20-30 kişilik sınıflardan hatta bazı yerlerde 40'ı geçen sınıflardan bahsediyoruz ki bir öğretmenin yapabileceği çok şey yok. Özellikle lise ve ortaokul gibi yerlerde öğretmenler sürekli değişiyor zaten.
Ben sana şöyle,
yani 2 saat bir dersine giriyor adam. Sınıfı nereden tanısın, nereden analiz etsin.
Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. Benim babam mesleğe gereği 92-93 yıllarında Diyarbakır Ergani'de kaldık 3 sene boyunca ve benim gittiğim ilkokul 2-3-4'de orada okudum. 70 kişiydik. Ve sıralarda 3'er 4'erle oturuyorduk. Hocayı duymak imkansız. Yani öğretmene. Geçtim kendini aklını verir.
Gerçi öğrenen sınıf kimisi orada uyuyor, ne yapsın?
Hani kimisi uyuyor, kimisi şey yapıyor falan. Öyle bir ortam vardı. Bilmiyorum bugün ne konuma
hala,
geldi ama.
Hala vardı.
Hala yani. O sıkıntı vardır herhalde. Bir, ya gerçi biz yine Fatih projesini konuşacağız bu meseleleri fazla uzatmıyorum burada ama. Sıkıntı var yani ülkemizde.
Evet, öğrenen sınıflar ardından yerel mağazalar internet mağazalarına geçecek diye bir öngörüde bulunmuş. Yerel mağazaların önemi aslında gün geçtikçe artıyor. Vatan Bilgisayar bugün Türkiye'de en çok konuşulan yerel mağazalardan bir tanesi, teknoloji marketlerden bir tanesi haline aldı. Hatta bilgisayar üreticileriyle konuşuyoruz komponent bileşen satanlarla. Vatan olmasa bileşen satışı duracak diyorlar, o seviyeye gelmiş. Epsilon.com, Fatih Terimli, Gülben Ergenli şeyler yapmaya başladı.
Reklamlar yapmaya başladı.
Hani genel olarak karşılaştırdığımızda bir tarafta o kadar para harcıyorsa internet mağazaları reklam yapabilmek için demek ki internet mağazacılığında bir sıkıntılar var diye düşünüyorum. Eski popülerlikleri kalmıyor. Bugün herkes Teknosu'yu konuşuyor, MediaMarkt'ı konuşuyor. Gidip almak, görüp almak evet. Herhalde insanlara daha yakın geliyor.
Bir şey geliyor ya hani bilmiyorum özellikle bileşen konusunda ben de her zaman gidip böyle orada işte belki de karşılaştıracağım.
O kutuyu ilk raftan eline almanın herhalde hissiyatı internetten sipariş verip kargoyu beklemekten 50 kat daha iyi diye düşünüyorum.
Yani,
bir de
donanım konusunda kesinlikle öyle.
Yani. Evet bir de yerel mağazalar şöyle bir şey oldu. Bugün Maltepe'de evimin 2 adım ötesinde Vatan Bilgisayar açıldı mesela. Ya isim veriyoruz çünkü neden? Burada bir sıkıntımız yok. Var yani. Evet 2-3 tane marka var. Teknosa var hemen 2 adım ötesinde yine. Yani bir şey almak istersem zaten evden 5 adım.
Artık onu da yapalım abi. Hani çıkıp kendi elimizi alıp.
Evet yani şuna getiriyorum olayı. Şey her yerde açılıyorlar. Herkese yakın bir nokta oldu. Hani BİM eskiden gibi. Böyle birkaç noktadaydı. Arabaya binip yarım saat 45 dakika BİM gitmen yani. Gerekiyordu. Şimdi evet BİM gibi her yerdeler yani.
Şimdi vatan bilsen özellikle ilk dönemlerinde bildiğin Topkapı'ya gitmek gerekiyor evet. Sadece yani. Şu anda ama bakıyorsun her tarafta şubesi
ve
var.
Ve bu mağazaların aslında şöyle bir güzelliği daha var. Bazı alışveriş merkezlerinde görüyorum. Yani ben sadece bunu teknolojik mağazalar olarak düşünmüyorum ama genel olarak mesela gidiyorsunuz bir mağazaya bizi Twitter'dan takip edin. Bizi Facebook'tan takip edin, işte bizi Foursquare'de işaretleyin, şu ödülleri kazanın gibi. Aslında sosyal medyayla da iç içe geçen bir sistem sunuyorlar.
Zaten IBM'in öngörülerinde sosyal medya entegrasyonunun yerel mağazaları daha öne götürdüğünü, çünkü bu hediye kuponu falan dağıtma sistemlerinin kullanıcıları mağazalara çektiğini konuşuyorlar. Ben de doğru bir öngörü olarak görüyorum.
Evet, kesinlikle.
Bence ileride internet mağazacılığı yine var olmaya devam edecek tabii kesinlikle. Ki ama yerel mağazalarda güçlenerek büyüyecekler. Yani internet mağazacıları hiçbir zaman yerel mağazaları öldürmeyecek arkadaşlar. Bir diğer konu DNA tabanlı kanserle mücadele demiş. DNA tabanlı, ya yani DNA mi desek acaba? DNA tabanlı kanserle mücadelede kişiye özel kanser tedavisinden bahsediliyor. Bu son dönemde çok popüler bir konu aslında. Doktorlar da bunu tartışıyorlar. Çünkü kanser hastalığı her kişide aynı gelişimi, aynı yayılımı göstermiyor. Sizin genetik bir yapınız var ve bu genetik yapıdaki bozukluğa bağlı olarak gelişen bir hastalık bu. Tamamen size özel bir hastalık aslında. Nasıl gelişeceği, nasıl gideceği. Kanser tedavisinde çok güçlü yöntemler kullanılıyor ama size özel bir kanser tedavisi her zaman gerçekten bu hastalığı yenmenizde çok büyük bir potansiyel taşıyor. Son dönemde bir konu daha vardı tartışılan. Özellikle bağışıklık sistemini insanların çok kuvvetli hale getirilirse doktorlar tarafından kanser riskin hem azalıyormuş hem de kanserle mücadelede çok büyük başarı elde edilebiliyormuş. Yani belki de ileride bu 5-10 yıl içinde inşallah diyelim şu kanserden ölümler olabildiğince azalır. Hem DNA tabanlı teknolojilerle, size özel tedavilerle hem de bağışıklık sistemini çok daha güçlü hale getirip kanserli hücreleri kendi vücudunuzun yok etmesi sağlanarak belki daha acısız tedavi yöntemlerine kavuşacağız bu tarafta. Ben de öyle bir şey söylediğim için doktor falan değiliz. Umarım doktorlar izleyip bilmiyorlar da şimdi ne atıyor diye.
Ama mantık olarak da hani nezle olduğunuz zaman bile kişiden kişiye çok büyük değişiklikler gösteriyor. Hani kanser olduğunuz zaman ona göre tabii ki işte belli bir sayıda kemoterapi
mesela ben hapşi diye hapşırıyorum sen hapşu diye. Bayağı bir değişiyor o tarafta.
Mesela şöyle bir şey var aslında. Kişiye özel dedik ama benim en yakında hatırladığım popüler haberlerden birisi Angelina Jolie biliyorsunuz. Memelerini almıştım. Meme kanseri.
Bayağı ilgini çekmiş daha yalnız.
Yok, annesinde de bu hastalık olduğu için yani bu ırsi olduğunu dediğiniz gibi hani
evet, genetik DNA
olarak
tabanlı geliyor.
Gelişebildiğini gösteriyor.
Balayı sulandırmaya çalıştım adam nasıl bozdu? Şaka. Doğru söylüyorsun. Evet, DNA tabanlı olduğu için gerçekten ırsi olarak geliyor. Zaten bu hani yüksek risk taşıyorsa eğer akraba, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Akrabalarınızda kanserden ölüm varsa ya da kanser hastalığı varsa siz de yüksek risk taşıyan grupta yer alıyorsunuz.
Yani, maalesef. Yani
Allah sonumuzu hayırlasın. Herkese sağlık versin diyelim. Bir diğer aslında bunları hızlı hızlı geçelim çok uzatacağız çünkü IBM haberini. Çevrim içi koruma sezilerle kullanıcıyı tanıyacak ve insanlar sanal tehditlere karşı daha fazla korunacak demiş. Biliyorsunuz reklam sistemleri sizi sürekli takip ediyorlar. Nelerden keyif aldığınızı, nelere çok ilgi duyduğunuzu sezinleyip bunu algılayıp size ona göre reklam gösteriyorlar. IBM demiş ki ileride güvenlik sistemlerde sizin davranışlarınızı takip edip sizi tanıyacaklar ve bir bankaya direkt login olmaya çalıştığınızda banka sizin yaptığınız hataları, sizin nasıl, hangi sırayla, hangi hızla giriş yaptığınızı bildiği için aslında dışarıdan gelen tehditlere karşı daha korumalı olabilecek. Yani diyecek ki sen klavye eskiden bu kadar hızlı kullanmıyordun ya da şifre yazarken bu hataları genelde yapmıyordun.
Hayırdır?
Sen değil misin acaba diye orada bir akıl yürütebilecek, soracak
senin,
yani gerçekten.
Senin parmaklar bu kadar hızlı çalışmıyor. Evet, senin kafan bu kadar basmıyordu.
Önemli bir konu aslında Tahla, yani evet. Sezilebilecek bir konu. Mesela Google'da var bu. Şifreyi bazen yanlış yazıyorsunuz. Sizin o şifre yanlış yazışınızdan yola çıkarak bir birkaç kez yazdıysan ona göre şey yapabiliyor. Ekstradan uyarılar, öneriler çıkartabiliyor da direkt altta kod girmeni, kendini evet. tanıtmanı istiyor. Yani oradaki sezinleme yavaş yavaş gelişecek diyor IBM. Bir sonraki öngörü ise 2050 yılına kadar akıllı şehirler, insanı tanıyan, insanı yönlendiren şehirler demişler.
En büyük arzum. Kayseri'ye girdiğim zaman Kayseri mantısı direkt çat tabakta geliyor.
Ya şimdi orada şöyle bir sıkıntı var. 2050 yılında özellikle öngörülere bakıldığında 10 kişiden 7'sinin şehirlerde yaşayacağı görülüyor. Şehirler çok kalabalık hale gelecek. Diyorlar ki zaten İstanbul biliyorsunuz artık zaten yaşanamaz bir hal aldı.
2050 yılında hani küçük yerleşkeler bile artık birer şehir haline gelecektir.
Büyük ihtimalle zaten bu öngörüler oradan geliyor.
Artan bir susu da hani göz önüne alırsak.
Evet, akıllı şehirlerde mesela siz evden çıktığınızda cep telefonunuz ve akıllı cihazlarla etkileşime geçerek size diyecek ki Ersin sen hep şu otobüsü kullanıyordun ama sana önerim bugün deniz yolunu kullan. Çünkü bu otobüslerde sıkıntı var diye kullanıcıları yönlendirerek, insanları yönlendirerek şehirde. Böylece hem trafiği yönetecek hem de insanların daha mutlu, daha huzurlu yaşayabilmesine yardımcı olacak. Aynı zamanda burada sosyal entegrasyonu çok önemli. Neden? Mesela siz evinizin önünde diyelim ki asfalt bozuk ve arabanın sürekli çukura giriyor. Fotoğrafını çekip belediyeyle paylaştığınız anda bu bir sisteme kayıt olacak bulut gibi. Ve belediyeye aslında siz şikayette bulunmuşsunuz gibi işleme alınacak. Yani dilekçe yazma derdinden kurtulacağız yavaş yavaş. Onu
daha
söyleyeyim.
Da mantıklısı aslında hani günümüzde bile aslında bazı belediyelerin Twitter hesabından bu tarz şeylere geri dönüşler yaptıklarını, neden olduklarını olduğunu görüyoruz. Mesela Kadıköy'den örnek vereceğim. İşte metrobüs girişini telle kapatmışlardı. Hani direkt olarak Kadıköy Belediyesi'nin Twitter hesabına geri dönüş yapıldı, neden kapatıldı filan. Hani o da dedi ki işte bize ait değil, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait bir çalışma olduğu için kapanmış. Ne oldu? Anında geri dönüş aldın. Böylelikle neden olduğunu falan
daha
anlamış oldun.
Evet.
Benim muhtemelen artacaktır yani.
Şey programı geldi. Waze diye bir program vardı. Google almıştı daha sonra. Belki sen daha iyi bilirsin evet. Mesut. Orada yolda olan çalışmaları, trafikteki sıkışmayı falan anında diğer Waze kullanıcılarına aktarabiliyordunuz ve bu şekilde ya bu taraftan da gitmeyeyim, bu taraftan gideyim falan gibisinden bir sistem oluşuyordu. Herkes yararlanıyordu, birbirine yardımcı oluyordu. Herhalde ileride bunu sosyal olarak yani devletin insanlara bir yardım olarak verebiliriz.
Abi şeyi ışınlanmayı bulsunlar da hiç buradan git falan demesin direkt şşt, oraya bilsin.
Zaten öyle bir şey olsa var ya insanların hani onda yedisi çalışacak diye bir şey olmaz.
Herkes
köyüne döner yani. İşe gideceği zaman şak diye oraya gelirsin. İşten döneceğin zaman da yeşillik, akarsu yanına gidersin.
Bunu istiyorum ben. O olursa
işte. Yani o zaman zaten ben sınırların falan da kalkacağını düşünüyorum.
Neyse biz görmeyeceğiz o kesin de artık. Yani. Belki torunlarımızın torunları falan.
Sinek adam gibi vakaları görmeyeceğiz. Yani.
Orada biliyorsunuz öyle DNA'sı karışıyordu evet. Değil mi? Çok enteresan filmdi ya.
Aynen öyle.
Evet, buradan oyun haberlerine geçelim. Bir kısa sessizlik oldu, sıranın bana geldiğini fark ettim. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi Nintendo artık E3 fuarına, Gamescom gibi fuarlara eskisi kadar değer vermiyor ve Nintendo Direct ile direkt kullanıcılarıyla iletişime geçerek kendi anlatıyor oyunlarının ne olduğunu.
Take a look at this falan
veya işte böyle. Bunun daha yararlı olduğunu düşünüyorlar direkt kullanıcıya ulaşmanın. Ve ne yapıyorlar? İşte Toys R Us'ta veya büyük mağazalarda, Amerika'daki, Avrupa'daki mağazalarda direkt standlar kurarak kendileri oyunlarını tanıtmaya çalışıyorlar. Son düzenlenen Nintendo Direct'te de Nintendo Wii U odaklı bir sunum gerçekleşti. Pek çok önemli haber vardı. Bu haberlerin herhalde en önemlisi yeni Zelda duyurusu oldu ama bizim tahmin ettiğimiz Wii U için hazırlanan Zelda oyunu değildi bu.
Benim için bir hayal kırıklığı oldu.
Aslında baktığımız zaman hangi oyuncuların ilgisini çeker? Anime manga seven ve Dynasty Warriors'ı oynamış olan oyuncuların ilgisini çeken bir yapım. Zira işte yüzlerce, binlerce düşman oluyor ve siz haldırıldır sürekli dalıyorsunuz ve herkesi tokatlıyorsunuz. Böyle bir mantığa sahip. Gerçekten de enteresan bir şey. Benim ilgimi çekmedi. Çünkü yani Zelda dediğiniz oyun tamamıyla adventure, RPG ve keşfetme öğeleri
zaten
üzerine
adventure kurulu. Öğesiyle ön planda hep yani.
Hani bulmaca evet. Öğeleri çok kuvvetli olan bir oyundur. Biraz neden böyle bir şey yapmışlar anlamadım.
Bu Dynasty Warriors serisi özellikle Japonya'da çok büyük satış rakamlarına ulaşıyor. Hani Batı tarafında da gerçekten çok seven, işte o karakterleri takip eden, işte bilmem kaçıncı şeyin ne oldu falan diye takip eden oyun severler var. Ama hani Zelda'nın böyle bir oyunda olması tamamen
çok enteresan.
Ben Zelda'nın popülaritesini alayım.
Şöyle bir şey var mesela.
Şey yani.
Ya sözünü keseceğim falan ama Japonlar iyi giden serilerde bazen böyle sapıtabiliyorlar. Neden dersen Metal Gear'da da mesela araya öyle oyunlar soktular ki
spin-off'lar
şaka gibi
oluyor,
falan
evet.
Dedik yani.
Evet, spin-off'lar maalesef.
Ya burada şöyle bir şey var
Resident
mesela.
Resident Evil'ın geldiği nokta da belli.
O zaten konuşmaya değmeyecek kalitede bir oyun oldu. Soul Calibur 2 diye bir dövüş oyunu var biliyorsunuz. Evet. PlayStation 2 döneminde çıktı ve arkadaşlar PlayStation 2 döneminde çıktığında en fazla Nintendo GameCube'de sattı. Çok ilginçtir. Nintendo GameCube'de o dönemde satmış, en az satmış konsollardan birisi. 750 bin adet satmıştı oyun. Bunun sebebi Link'in karakter olarak o dövüş karakterleri arasında yer almasıydı. Legend of Zelda'nın kahramanı
i̇şte bunda
yani.
Bunda da aynı mantık.
O mantıktan yola çıkarak bu karakterin ismini kullanarak farklı bir oyun yapıp diğer türdeki oyunculara ulaşmaya çalışmış olabilirler. Bunun dışında Mario Kart 8'in yeni bir videosunu gördük. Super Mario Galaxy'deki bir arenayı yanlış hatırlamıyorsam piste çevirmişler. Rosalina ve Luma'yı yine Super Mario Galaxy'deki bu iki karakteri Super Smash Bros. Serisinde dövüşçüler olarak görebileceğiz arkadaşlar.
O da çıksa da artık bir tokatlaşsak.
Evet, ya. Yoshi's Island vesaire, Kirby's Deluxe Edition gibi minik oyunları da gördük. Tatmin edici sayılır. Zaten Nintendo Direct sürekli olarak gerçekleştiği için çok büyük haberlerle de karşılaşmıyoruz her zaman için. Bilmiyorum siz Nintendo'yla ne kadar...
Yani Nintendo son dönemde Microsoft gibi bence yanlış kararlar veren, yanlış cihazlar piyasaya süren bir firma oldu.
Yani çok büyük bir sıkıntı lazım. Var. Daha geçtiğimiz gün Nintendo Wii U'nun tanıtımıyla alakalı bir video yayınlandı. Yani baktığınız zaman çok şaşırtıcı. Nintendo Wii ne kadar donanımsal olarak başarılı olmayıp sırf reklamlarla insanları böyle heyecanlandırıp çılgın bir satış rekoruna ulaşmış olsa da Nintendo Wii U da aynı şekilde bir nasıl başarısız reklam yapılabileceğinin en güzel kanıtı oldu. E3 fuarında hiç unutmuyorum beraber izlediğimizde biz kalktık ya bu Wii için duyurulmuş bir tablet mi yeni bir konsol mu
evet, ne olduğu belli değil. Bilemedi yani.
Bugün bile yani aradan çıkmış 2-3 sene sonrasında bile hala bugün Nintendo Wii U'nun ne olduğuna dair bir video yayınlıyorsa ortada çok büyük bir handikap var demektir ya. Ve Nintendo CEO'sunun da artık ayrılmasını isteyen bazı sesler var Satoru Iwata'nın.
Bir de şöyle bir şey var. Tamam konsol çıkartıyorsun çok güzel ama konsol sadece kendi IP'leriyle ayakta duruyor şu anda. Evet. Hani Nintendo'nun kendi oyunları olmasa çöp bir konsol yani.
Evet, doğru.
Ama hani işte Mario 3D World'a bakıyorsun çok başarılı. İşte yarın bir gün bir Zelda çıkarsa tabii ki çok büyük satış rakamlarına ulaşacak ama sonuçta onu aldığın zaman farklı oyunlarda oynamak istiyorsun. Sadece Nintendo oyunları için insan bu kadar neden para versin?
Yani Nintendo 3DS bu konuda kendini muhteşem bir şekilde
evet,
toparladı.
Evet, ayrı koymak
umarız
lazım.
Umarız Wii U'da toparlar
özellikle
ama...
Özellikle 2013 yılında 3DS mükemmel kesinlikle.
Ya aslında Wii U için yani şöyle safkan bir Pokemon oyunu çıkarsalar, 3 boyutlu böyle açık dünya
herkesin
oynanışı...
Herkesin
hani şu tabletten işte Pokemon'u tuttuğunda özelliklerini görebildiğin filan Pokédex benzeri bir cihaz olarak kullanırsın. Yok yani Pokemon hayranları... Çok fazla var dünyada. O zaman zaten satış rakamlarıyla büyük ihtimalle rekor kırmaya aday bir konsol olur.
Sadece Pokemon oynamak için Nintendo 3DS alan. Nasıl hani PES, FIFA oynamak için PlayStation oyuncuları varsa aynı şekilde Pokemon oyuncuları da var.
Web'de vardı bir ara biliyorsunuz. Hatta onu davalık falan da oldular. Evet. Çünkü Nintendo'nun yaptığı bir oyun değildi o Pokemon oyunu web'de oynanan.
Kullanıcılar yapmıştı.
O bile ne kadar fazla popülerdi yani. Kaç kullanıcı oynuyordu.
Bir tane oyunu düştü. Oyun bile değil. Kart gibi şeydi. Yani bu da lisanslı bir oyun değildi ama o da saatler içerisinde binlerce, milyonlara olacak rakamlar.
Popüler bir ürün ama ne yazık ki popüler markaların bir türlü bu konsola getirmediğini gördük. Sıradaki haberimiz yine Apple ile ilgili. Biliyorsunuz gelecek sene dünyanın en büyük üçüncü mağazası olması beklenen Apple Store açılacak Türkiye'de. Zorlu Center'da açılacak. Ve tabii ki Apple'ın bütün üst düzey yöneticileri de burada olacaklar. Şimdi bu Apple ziyaretiyle ilgili bazı dedikodularda dönmeye başladı. Aslında büyük ihtimalle mağaza açılışı için burada olacaklar ama bir diğer söylem de Tim Cook'un Fatih projesi için hani Türkiye'ye geleceği ve yakından bu projeyle ilgilendikleri konusu. Fatih projesi biliyorsunuz akıllı sınıflar, daha doğrusu akıllı tahta dediğimiz büyük televizyonların tahta yerine geçirilmesi, LCD monitör üstüne işte dokunmatik LCD monitörlerde yazılar yazılması ve tabletlerin Android işletim sistemi, şu anki işletim sistemi Android, tabletlerin öğrencilere dağıtılmasından oluşan ve şu anki umutlara göre bakıldığında sanki birdenbire Türkiye'yi sınıf atlatacak bir projeymiş gibi adlandırılan bir proje. Ne isteniyor Fatih Projesi'nde? Fatih Projesi'nde istenen şey ilk olarak, bu güzel bir adım tabii ki, ülkemizde üretim yapılması. Yani Apple kazanırsa mesela bu ihaleyi, ki şu anda mesela değişik firmalarla gidiliyor. İhalede bir sürü firma var. Ülkemizde üretim yapacaklar ve ülkemizden satışa sunacaklar bunu. Evet. Hem çalışan olacak hem de biraz bilgi birikimi olacak, işte bu cihazlar nasıl yapılıyor, nasıl süreç işliyor vesaire tarzında. Hani üretim aşaması için 4 milyar dolarlık tablet dağıtımı yapılmasına bence çok gerek yok. Bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek için Çin'e gidip oradan bir daha teknoloji firması satın alabilirsin. Hani çok önemliyse bu sizin için. Yani tablet üretmek. Tablet üreten bir firmayı satın alıp Türkiye'ye fabrika kurmasını sağlayabilirsiniz. Bu bir. 4 milyar dolar çok yüksek bir para çünkü.
Mükemmel bir rakam.
Yani 3-5 kişiyi araya sokmanıza gerek yok. Teknoloji firmalarını satın alıyorsunuz. İşlemci firması satın alabilirsiniz. Bir sürü insan ARM tabanlı işlemci geliştiren firmalar satın alıyorlar. Satın alma rakamlarına bakıyorsunuz 400 milyon doları bile bulmuyor. Bazı işlemci mimarisi geliştiren, bunları çizimini yapan, tasarımını yapan firmalar satın almak. Yani hükümet oturup şey yapsa, hükümet diyorum da gerçi yani devlet olarak düşünmek lazım. Ben A parti, B parti istemiyorum.
Kesinlikle, kesinlikle.
Bu baştan gelen bir süreç. Yani 1 milyar doları harcarsınız, hem bir sürü firmanız olur elinizin altında, bir sürü mühendis olur bu işi bilen, hem de Türkleri öğretecek insanlar olur bunlar. Gelirsiniz fabrikayı da kurarsınız, 2 milyar dolar harcarsınız, eninde sonunda Türk markası haline gelmiş bir sürü teknoloji firmasına sahip olursunuz. Bu bir yani. İkincisi, tablet dağıtılarak mesela gençlerin yeni teknolojiye daha hızlı adapte olacağı ve ileride programcılık konusunda daha gelişmiş bir ülke olacağımız konuşuluyor.
Elinde tablet almakla oluyorsa.
Ya zaten bu proje bana baştan saçma geliyor. Hani Tim Cook da gelecekmiş ama parayı gören geliyor zaten. Microsoft geldi, BlackBerry geldi.
Ben de geliyorum.
Evet, yani, tabii ki.
Tim Cook gelecek de deniyor şimdi. Fatih projesi bence tamamen israf zaten. Şöyle bir durum var. Hani birçok insan da diyor ki gerçekten gençlerimizin elinde tabletler olursa programlamaya merak sarabilirler. Arkadaşlar, programlama ve teknoloji geliştirme konusunda gelişmiş ülkelere bakalım isterseniz. Amerika, Japonya, Hindistan mesela bu konuda çok iyi. Çin'e bakıyorsunuz yine keza çok iyi seviyede. Çin'de 1 trilyon tane tablet üreten firma var. Sınıflarda tablet dağıtmıyorlar zaten. Fransa gelişmiş bir ülkedir teknoloji geliştirme konusunda. Finlandiya'dan Nokia çıktı. Buradaki gençler tabletle yetişmediler. Bunlar çok sağlam içerikte kitaplara sahip öğrenciler. Kütüphaneleri gelişmiş ülkeler. Gittiğinizde kütüphanesine kitap buluyorsunuz. Hocasına gidip sorduğunuzda hoca buluyorsunuz. Yani bence bir eğitim sistemini geliştirmek, insanları ileri götürmek istiyorsak 4 milyar doları hocaların eğitimine harcamamız lazım ilk olarak. Sonra da okulları iyileştirmeye harcamamız lazım. Bizim hocalarımız da bilgisiz. Yani bazı öğretmen arkadaşlarımızı bunun dışına tutuyorum ama ne yazık ki öğretmen arkadaşlarım birçoğu mezun oluyorlar. KPSS'ye giriyorlar, KPSS'yi kazanıyorlar. Atandıkları anda onlar için gelişim ve eğitim bitiyor. Gelişim ve eğitim öğretmenlik müfredattan ibaret oluyor.
Genel olarak aslında şeyde de var. Bazı insanları tabii burada tenzih ediyoruz. Herkes kendini geliştirmeye çalışıyor ama memur olan insanda nasıl olsa sırtımı devlete yasladım mantığı altında artık kendini geliştirmeye ihtiyaç duymuyor.
Şimdi yani idealist kadar insanlar var ama birçok insan zaten şunu düşünüyor memur olurken. Kendimi kurtarayım.
Tabii canım, bu mantık
var. Orada şöyle bir sıkıntı var. Hani ayrım yapılmıyor yani. Şu anda belki de idealist olan, gerçekten de bu mesleği seven, binlerce hala Ocak, Şubat
kendini
ayında
geliştiren
atama bekleyen,
öğretmen, evet.
Atama bekleyen binlerce, 40 bin miydi, 50 bin miydi şu an hatırlamıyorum, binlerce öğretmen var. Fakat diğer tarafta bakıyorsun, diğer zihniyetle böyle hani devlete şey yapayım yapan öğretmenler var. Ya bir diğer tarafta tablet tamam çok güzel bir şey. Tabii ki herkes çocuğunun elinde bir tablet olmasını ister ama evde çocuğun eline muhtemelen kimse tablet vermez. İkincisi de yani oturacak sıra yok. 50-60 kişilik sınıflardan bahsediyoruz. Öğretmen yok. Okulunda öğretmen olmayan
mesela proje kapsamında 2,5 milyon tablet dağıtılmasından bahsediliyor.
Yani şu anda öğretmen olmayan köyler var. Yani her şey tamam olsa böyle bir proje ortaya çıksa derim ki ya gerçekten de hani güzel iş bir işleyiş var. Onun üstüne daha biz neler yapabiliriz diye bir risk de olsa bir atılım yapılıyor dersin. Ama şu anda her şey zaten eğitim sistemi işte eğitim 4+4 bilmem sıkıntılı. Her sene değişen bir eğitim sistemimiz
son
var.
Dönemde... Biz tekrar tekrar söylüyor yani... sakın bunu A partisi B partisi
hayır, bu devletle
ben kendimi bildim bileli eğitim sistemi değişir.
Yani şöyle evet devletle söyleyeyim. Alakalı bir sorun var.
Sıkıntı vardı.
Şöyle söyleyeyim ben liseden 2003 yılında mezun oldum. İşte daha sen daha önce mesela mezun oldun. O zaman da böyle sıkıntılar
evet,
vardı.
Evet vardı.
Yani geçtiğimiz seneyle bir sonraki sene arasında bile eğitim sisteminde sürekli bir farklılık var. Hani eğitim ya sistemin şey tam rayına oturtturmadan bence böyle şeyler biraz...
Ben şunu hatırlıyorum. Zamanında meslek liselerini bir başka liseyin
işte,
önünü kapatmak için...
Ben onu söylemek
için,
istemedim aslında.
Yani meslek lisem... Ya ben şeyi söylemek istemiyorum diğer lisenin adını. Çünkü burada hani sıkıntı olacak, ideolojiler falan girecek evet. işin içine. Bir lisenin önünü zamanında kapatmak için meslek liselerinin de üniversite girişinde kat sayısını düşürdüler. Ve ben veteriner
ben
sağlık meslek
işte
lisesini okudum. Veteriner sağlık meslek lisesi okudum. Hekim olmak için başvurduğumda standart bir liseden bir öğrenci benden daha rahat veteriner hekimliğe girebiliyordu. Onun 0.8'e çarpılıyordu. Benim
evet.
0.3'te.
Biz tamam, aynısını elektronikle yaşadık. Ben de elektronik mezunuyum.
Yani böyle aynen, sıkıntılar var. Ben şunu ufak bir şey gördüm bununla ilgili. Geçtiğimiz günlerde aslında ben bunun köşeye çekmiştim okurum falan diye de sizinle de paylaşmak istiyorum. Aslında her ne kadar eğitime son dönemde devlet biraz daha bütçe ayırmış olsa da Milli Eğitim Bakanlığı'na bu akıllı tabletler falan filan ön plana çıkmış olsa da bunların akıllı tablet falan olmayacağı belli. Çünkü ciddi bir sorunumuz var. Şöyle bir şey. PISA 2012 raporuna göre Türkiye matematik, fen bilimleri ve okuma anlamada 65 ülke arasında 44. sırada.
Yani daha okuma
matematik,
anlamayan bir millet var.
Matematik fen diyoruz yani. Yani aslında. Okuma anlama. Okumayı anlamada yani. Geçtim okumayı anlamada. Yani bunun gibi burada bir sürü şey var. Fazla
ya
sizi
şeyler de var.
Ama.
Yani burada bence benim hep aklımda olan bir projedir bu. Öğretmenlerin sürekli olarak sınava girmeleri lazım. Kendini geliştirmeyen hocanın bir şekilde uyarılması. Bir daha kendini geliştirmiyorsa, sınavda başarılı olamıyorsa artık yerini bekleyen bir hocaya devretmesi
ya
lazım.
Ya ehliyet sınavı gibi değil mi?
Ehliyet yani bu sınavı gibi. Çünkü
güncellenen ehliyet sınavı.
Öğretmenlik gibi. Çok ciddi bir konu ve bazı insanlar öğretme ehliyetine sahip değiller. Yani bu KPSS sınavıyla falan anlaşılacak bir olay değil. Eğitli öğrencilere bakacaksınız, o öğrencilerin başarısına bakacaksınız. Eğer öğrencilerde bir başarı sağlanamıyorsa, öğretmeni bir başka okula verip deneyeceksin. Yine sağlayamıyorsa bu hoca orada bir başarı. O zaman diyeceksin ki hocaya kusura bakma senin öğretmeye yetkin yok. Ve dışarıda bekleyen birini alalım yani.
Ve şu da var, Doğu ve Batı arasında bugün hala çok ciddi eğitim farklılığı var. Devam ediyor yani. Bunu da kabul etmek lazım.
Çünkü evet. imkan yok yani. Okul
yani
şey
yok. Değil, yani...
Ya imkan yok. Bir de anlamıyorum. Üniversiteden mezun veriyorlar. Mesela bir Türk hocası görmüştüm ben. Şeyde askerde Türkçe konuşamıyordu. Bana garip gelmişti yani.
Belki iyi öğretiyordu.
KPSS'ye girip kazansa Türkçe hocası olarak atanacak. Yani şey sıkıntısı var. Böyle tuhaf bir durum var.
Üniversitelerin
ben
kaliteli
kesinlikle
olması
kimsenin
lazım.
Konuşmasını falan da eleştirmiyorum ama bu eğitim sistemi diyorsak gerçekten burada 4 milyar 5 milyar dolar para harcayacaksak paranın harcanması gereken yerler zaten bence belli gözüküyor yani böyle kabak gibi maalesef. Ortada ama tabii ki teknoloji geliştirilsin, tabii ki bir şeyler adımlar atılsın, insanlar bir şeyler yapılsın istiyor ülkemizde, bir adımlar atılsın istiyor, isteniyor. Belki de hükümet zaten bu kadar para harcamayacak. Yeter ki şu teknoloji firmaları gelsin bir şekilde, bizi de görsünler artık istiyorlar
olabilir.
Ki.
Belki hani o Çin'deki
çünkü,
üretim ağının
evet, ülkemize katılmıştı. Bu laf ortaya atıldı, daha bu kadar para harcanmadı tabii ki. Şimdiden Türkiye'de bazı şeylerin olduğunu, bazı firmaların Türkiye'yi daha fazla dikkate aldığını görmeye başladık. Bu konuda olumlu gelişmeler oldu, olmadı değil. Hani Cumhurbaşkanı biliyorsunuz gitti, Başbakanımız
Bardağın
gitti.
Bardağın dolu tarafına da baktığımızda.
Tabii canım yani bu teknolojinin geliştirdiği yerlerde gittiler, birebir görüşmeler yaptılar dünyada bir firmalarla. Bunlar önemli şeyler. İnşallah artarak devam eder bu gelişmeler, bu temaslar. Ama ya bu 4 milyar dolar umarım harcanmaz. Bu işten de bir şekilde vazgeçilir.
Yolun gösterelim neresinden, son anda vazgeçilir.
Hatanın neresinden falan. Dönsek kârdır. Gerçekten 4 milyar dolar harcanacaksa zaten tabii ki büyüklerimiz daha iyi biliyordur. Sonuçta bunun hesabı kitabı yapılmıştır ama.
Yapılmıştır illa ki. Biz kim alıyoruz?
4 milyar dolara gerçekten Çin'den en az bir 5-6 firma satın alıp tablet mabet üretimi konusunda uzmanlaşmış artık. Birkaç tane de işlemci geliştiren firma satın alıp yani tasarım yapan en azından ülkede ya, üretim yapmalarını sağlayabiliriz.
Aklıma ne geldi biliyor musun? Nintendo'nun Sony'den CD sürücüsü sipariş etmesi. sonra da vazgeçip ortaya PlayStation çıkması.
Ne işte yani böyle garip bir şey değil mi?
Nintendo 64 için belki bazı arkadaşlar bilmiyordur. Nintendo 64 kartuşla çalışıyordu arkadaşlar. CD teknoloji de yeni çıkmıştı. Nintendo Sony'den şey istiyor işte, CD sürücüsü, CD çalıştıran bir ek aparat istiyor. Sony üretime geçiyor. Tam siparişle teslim edecek. Nintendo CD'nin çok çabuk kopyalanabilir olduğunu fark ediyor ki Nintendo bu konuda çok şeydir yani. İyi önlem alan bir firmadır. Yok kardeşim diyor, ben bundan vazgeçtim diyor. Sony dedi ki bu kadar ürettik bari biz
PlayStation yapalım.
PlayStation'ı koyuyorlar, al sana, büyük rakip oluyor karşında.
Bir diğer habere geçersek, Apple tarafında Mac Pro biliyorsunuz çıktı, artık satın alabilir durumda. İşte 8000 liradan başlıyor. Fiyatına göre alınabilir, katlanarak alınabilir artıyor. Alınabilir, en alınabilir versiyonu 8000 lira. Teknik özellikleri zaten dolu dolu işte. Xeon işlemcileri var içerisinde. İki tane AMD'nin tamamen bu iş geliştirme özellikle Fire Pro ekran kartlarına yer verilmiş. İki tane orada Crossfire modunda çalışıyorlar. Daha yüksek performans sunuyor. Bellekleri hızla değişebiliyor. Mini minnacık bir kasadan bahsediyoruz bu arada. Şöyle bir şey. Ve ek olarak çok da sessiz çalışan bir makina bu. Zaten genel olarak üretim aşamasındaki o süreçler falan videoda şu anda görünüyorlar. Cihaz çıkar çıkmaz da pahalı olmasına rağmen yapabildikleri de çok iyi. Az da yer kaplıyor. Çok talep görünce şu anda sipariş verseniz Şubat 2014'ten önce alamıyorsunuz. Bayağı ve şey Apple'a oldu. Demiş ki ya talep çok fazla. Bizim de üretim için süre ihtiyacımız var. Doğal olarak böyle yenilikçi bir makine çıkartıyoruz. Bize demiş biraz zaman verin. Yani Mac Pro satın almak isteyenler de PlayStation 4 gibi oldu. Şu sıra dünyada nasıl bir akım varsa, ama çıkan cihazlar pahalı cihazlar aslında, öyle ya da böyle. Ama milyonlarca satıyorlar. Daha milyonlarca insan sırada bekliyor. Ama
burada şey olayı da var. Firmaların şimdi mesela pazarlama okuyanlar muhtemelen hatırlayacaktır. Ben şimdi tam hatırlamıyorum dersi. Ben de işletmede görmüştüm. Hani firmaların böyle az üretip talebi arttırma gibi bir şeyleri oluyor. Bir taktikleri oluyor yani gerçekten de.
Ulaşılmaz kılmaya mı çalışıyorlar?
Hani belki de üretseler milyonlarca şeyi piyasaya sürebilecekler. Fakat az üretim yaparak veya piyasaya sürdükleri üretimi az tutarak buradaki yoğunluğu, talebi arttırmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey de olabilir. Yalnız burada bir diğer dikkat çekici şey de işte Apple'ın web sitesinden tüm ek aparatları falan seçtiğinizde 24 bin dolar mıydı?
Evet, 22
bin dolar mıydı? Böyle bir rakam var. Yani fiyatı güzel para.
Evet ama tabii cihaz gerçekten çok devrimsel bir makine. Bugüne kadar birçok PC gördük, birçok özel üretim PC gördük. Hiçbir mükemmel zaman böyle ya. Bir makineyle karşılaşmadık. İnanılmaz mükemmel bir makine. Bir diğer haberim de televizyon üreticileriyle ilgili olacak. Bu da hani size geçmeden önceki artık son teknoloji haberim diyeyim. 2014 yılında televizyon üreticileri tamamen Dünya Kupası'na bağlamış durumdalar umutlarını. Çünkü televizyon satışları pek de istedikleri gibi gitmiyormuş firmaların. Doğal olarak aslında kullanıcılar da doydu. 3D dediler.
3 boyut dediler.
FOS çıktı. İşte Full HD dediler. Televizyonlar Full HD televizyonlar zaten çok ucuzladı. Herkes birer tane televizyon aldı. Artık televizyon satışı yavaşlamış durumda. Dünya Kupası ile beraber özellikle çok büyük ekranların satışlarında bir patlama oluyor. Ki 4K deneme yayınları yapılacak. Bundan önceki biliyorsunuz Dünya Kupası'nda 3 boyutlu maçlar yayınlanmıştı ki 3 boyutlu televizyonların satışı böyle bir imelensin.
Yani şeyde 2008 Euro 2008'de Full HD, hani normal HD Ready'den işte Full HD'ye nasıl şu anda 4K'ya bir geçiş süreci var. O zaman da HD'ye bir geçiş süreci vardı. O zaman da mesela inanılmaz satış rakamlarına ulaşmışlardı.
Evet, gelecek sene
Dünya Kupası bir atak yani.
Evet, itici güç oluyor. LG ile Samsung 100 milyon televizyon satarız diyorlarmış. Mesela öyle bir itici güç bekleniyor.
Bayağı bir bekliyorlarmış. Yani.
Evet ve Samsung da akıllı televizyonlarında özellikle şu anda etkileşim arttırma çabasındaymış. Ve görüyoruz ki sensörler artık çok gelişti. Hani Kinect benzeri sensörlerle biliyorsunuz el hareketlerini falan sezinleyebiliyordu Samsung televizyonlar. Şimdi parmak seviyesinde hareketlerle durdurma, başlatma, bir sonraki videoya geçme gibi seçenekleri akıllı televizyonlara eklemeyi planlıyormuş Samsung. Yine CES 2014'te bu televizyonları test etme şansımız olacak. Yani. Bakalım hani çalışacaklar mı? Bir de ek olarak biliyorsunuz sesli komut desteği vardı Samsung televizyonların. Şimdi o algılayabildiği komut sayısını arttırmayı, insanların böyle birleşik cümle kurduğunda da televizyonu kontrol edebilmesini sağlamaya amaçlıyorlarmış. Görünen o ki uzaktan kumandayı bir yerden sonra bırakacağız. Yani sesi kısılsın, sesi benim için rahatsız etmeyecek konuma getir falan diye böyle televizyona emirler vermeye başlayacağız.
Ya umarım Kinect gibi şey olmaz. Bu sefer normal biz muhabbet ederken kendi kendine olan acaba bana mı dedi falan diye böyle bir televizyonlarda tribe girmezler yani.
Falan deyip orada kendi kendine.
Ben yalnız şeyi duydum. Hani sesli komutun şöyle bir sıkıntısı var. Bazen toplantı esnasında konuşurken televizyon açıldı oluyormuş.
Oluyor evet.
Yani sesli komut alan televizyonun. Yani Kinect'te aslında öyle siz öyle bir şey var. Demiyorsunuz. Alakası bir frekans algılıyor, açıyor.
Tamam başka bir şey söylüyorsunuz. Evet. O üzerine alınıyor falan böyle enteresan şeyler var. Umarım CES'te böyle güzel televizyon haberleriyle de karşımıza çıkarsınız. Buradan hemen oyun haberlerine devam ettiğimizde arkadaşlar, hissedarlarının Electronic Arts'a büyük bir dava açtığını görüyoruz. Çünkü hisselerin 28 dolardan 21 dolara düşmüş borsada ve bu açılan davanın en büyük şeyi de işte Battlefield gibi oyunlarla beklentiyi o kadar çok yükselttiniz ki, fakat tamamlanmamış bir oyunu piyasaya sürdünüz ve bunu yaptığınız için firmanın hisseleri düşüş yaşadı diye Electronic Arts'a dava açmışlar.
Ya bu Battlefield 4 ne fos çıktı yani. Şaka maka. Şu an hala da PlayStation 4'te lag sorunları var. Herhalde evet, bizim ülkemize özeldir diye düşünüyorum bunu ama yine
genel oynayamadık ya sürekli, oyunu. Sürekli olarak zaten bir güncelleme yayınlanıyor. EA gibi böyle para göz bir firmanın DLC'leri iptal edip, daha doğrusu erteleyip, ya bu sorunlar tamamen kalkmadan biz DLC yayınlamayacağız demesi bile aslında ne kadar ciddi problemler olduğunu ortaya koyuyor.
Zaten hani dava şeylerine baktığımızda davacı taraf yarım bir ürünü piyasaya sürüyorsunuz. Bu yüzden çok daha başarılı olması gereken, belki de hisseleri çok daha arttırması gereken oyunlar maalesef bu hatalardan dolayı firmaya zarar veriyor. Yönetimsel konuda bazı sorunlar var diyerek dava açmışlar ki, hani genel olarak düşündüğümüzde pek de haksız olduklarını söylemek zor. Hani Battlefield gerçekten multiplayer anlamda çok başarılı bir oyun.
Çok da keyifli bir oyunda oynayamıyoruz bir türlü.
Hani hatalar giderilse şu anda bile hani hala keyif alabiliyorsunuz oynadığınız zaman. Evet, ama maalesef sorunlarla piyasaya çıktı. Umarız düzelir bu sorunlar. Bir diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar, DayZ'nin standalone sürümünün betası nihayet Steam'de satışa
beta
çıktı.
Beta bile değil, hatta alfa diyelim.
Alfa sürümü, evet. Alfa sürümünden sonra beta, işte kapalı beta olarak devam edecek. Fakat 30 dolardı yanlış hatırlamıyorsam.
30 dolar. Normalde 15 dolar 30, olması lazım ama niye öyle bir fiyat sunuyorlar?
30 dolar ödediğiniz vakitte
Mac'de alfa ilk sürümüne görmek isteyenlere bir destek olsunlar firmaya diye böyle.
Ve şöyle de bir şey var. Modun yapımcısı, daha sonra standalone'un da yapımcısı olan Dean Hall şöyle bir şey söyledi. Kesinlikle dedi, bu oyunu almayın dedi alfa sürümündeyken. Şöyle almayın dedi, çünkü beklentilerinizi karşılamayacak seviyede bug'lar, sorunlar yaşanıyor hala. Ama ben her halükarda oynarım, size de işte bug'lardan haberdar ederim, şurasında şu var, şurasında bu var derim derseniz buyurun gelin dedi ki 190 bin kişi bir günde çılgınlar gibi satın aldı.
Yani Days Steam'de ilk gün zaten tepeye çıkmış durumda. Yani Days o arma modu olarak çıktığında da çok büyük bir popülariteye ulaşmıştı. Evet. Hani bizim videolarımızda da bilmiyorum, herhalde Türkiye'de bir şey olmasına ön ayakta belki olduk böyle. Bayağı bir kanallar falan çıktı. Tabii ki biz de alfa sürümüyle birlikte arkadaşlar DayZ'ye gireceğiz. Videolarımızı çekmeye başlayacağız. Ama muhtemelen asıl macerası DayZ'nin tam çıktı sürümünde. Evet,
yani alfadan bir beta'ya geçtiğinde evet, daha rahatlarsınız evet diye düşünüyorum.
Bir senesi var ya daha.
Yazın, standalone sürümünün yazın çıkacağı söyleniyordu. Sürekli ertelendi. Hani baktılar beklenti çok büyük. Mecbur kaldılar aslında.
Ama kolay değil. Devasa bir harita. Çok fazla detay var. Bir sürü insan var. Tabii ki detay da çok fazla. Kolay değil yani. Oyunu geliştirme süreci daha çok süren.
Evet. Evet.
Grand Theft Auto'da bile kaç tane hile miyle yolu çıktı biliyorsunuz. Yani. İnsanlar havadan para sahibi oldular.
Dışına falan çıkıyorduk yani. Onun
bir sürü şey vardı. Kaç tane patch geldi. Yok banlanacak falan dediler. Benim karakter hala duruyor.
Senin basın açıklamanda bu arada.
Ya ben bir ara girip baktım garajda bütün arabalar duruyor mu diye. Ben bir polis arabasıyla bir tane hiç garaja girmemesi gereken bir arabayı da sokmuştum. Bir onlar gitmiş.
Öyle mi?
Onları almışlar
polis
garajdan.
Polis arabasını da alsınlar zaten.
Ha, garajdan almışlar onları ama gerisi duruyor. Tamam dedim ya.
Mal varlığım yerinde falan.
Aynen ya. Ev duruyor falan, tamam dedim. Başka bir şeye gerek yok. Bir de 3 milyon dolar para vardı. Yani o da silah milah alırım diye duruyordu hani, böyle mermi falan. O da duruyor. Dedim tamam dursun kenarda.
Böyle
çok
şey
böyle
var mı?
Gelişme gelirse
baskın falan yapıp evindeki paraları alabiliyorlar mı?
Yok.
Bankaya yatırıyorsun.
O güzel yok, olurdu ya.
Bankaya yatırıyorsun.
Üstüne saklama yok. Bankaya yatırıyorsun yani.
Üstüne taşıdığın parayı da hırsız göndererek alabiliyorlar. Mesela biz biliyoruz senin üstüne çok para taşıdığını. Ama oyunda çok para taşımak da zor. Çünkü cep telefonundan bankaya para yatırma gibi böyle abuk bir şey
abi
var.
Abi niye bankaya yatırmak varken başka yerde saklıyorsun?
Yani bir de cep telefonundan şey iki tuştan yatırıyorsun. Hani öyle bir olayı var, olayı var. O yüzden hırsız da göndersen büyük ihtimalle sıfırlayla geri gelecek. Böyle çok büyük bir avantajı olmayacak. Şimdi teknoloji haberlerine geçtiğimizde oyun sever, özellikle uçak oyunu severler için bir gamepad, joystick diyeyim daha doğrusu. Gamepad şimdi dediğimizde ayrı bir cihaz çünkü. Joystick haberimiz var. Mad Catsitech X55 bakarak okuyorum. Reno Hotas isimli. Hatta Hotas da değil. H-O-T-A-S isimli böyle
olmaya
bir
ya. O kadar çok isim koydular ki artık isim verecek bir şey kalmamış yani.
Evet, isimli joystick'in tanıttı. Joystick yani harbiden de olmuş. Şimdi videosu var bir tane ama videodan tam anlaşılmıyor. Birkaç tane resim göstereceğiz ardından. Bir sürü tuşu olan, hatta böyle işte joystick'in o dönüş sertliği 4 farklı yayla değiştirilebilen, evet, kullanıcıya
uçağın
bırakılmış.
Uçağın dönüşünü simüle etmesi açısından yapılmış bir şey herhalde.
Evet, o yayları değiştirebiliyorsun. Geri tepkimesi yok. Yani uçak böyle darbe aldığında falan seni bir tarafa itmiyor. Zamanında Sidewinder joysticklerle Microsoft güzel bir deneme yapmıştı ama baktı ki firmalardan destek gelmiyor. Bıraktı o işi. Ama herhalde uçak oyunu oynamak istiyorlarsa.
Simülasyonda ama Battlefield mesela destekli olursa. Battlefield
destekliyor de, Battlefield joystick'i.
O zaman güzel olur yani. Yani direkt ama, olarak joystick'e geçip
evet,
oynamak.
Klavyede oynayanlar olabilir. Seni öldürüyor onda da. Çünkü joystick'lerle oynayanlar daha yavaş kalıyorlar.
Gökhan
o
mesela.
O biraz şey diyebiliriz herhalde.
Gaz kolunu simülasyon... ayrı koyuyorsun. Gaz kolunun etrafındaki tuşlar bile böyle oldukça fazla.
Tamam o zaman
fazla.
Bu biraz daha simülasyon tabii, uçak simülasyon. Oyunları için
diyebiliriz. War Thunder falan var ya belki yani onları
oynarız. Yani.
Microsoft yeni bir Flight Simulator falan çıkartırsa artık uzun bir süre oldu.
Yani evet belki. İkinci güç olabilir bu oyun için. Bir diğer haber ise çok enteresan, bu sizi ilgilendiriyor. Güney Kore oyun bağımlılığına karşı savaş açmış durumda. Ve uyuşturucu, alkol gibi bir bağımlılık seviyesinde bunu ele almayı, kanun çıkartmayı düşünüyorlarmış. Şu anda 125 bin gencin Güney Kore'de tedaviye ihtiyacı olduğu düşünülüyormuş. Ve enteresan, ben bunu bilmiyordum. 2011 yılında bir yasa çıkartmışlar zaten. Evet. 16 yaşından küçükler gece yarısından sonra oyun oynayamıyorlarmış.
PSN'den falan ya orada... da oynayamıyorsun. Yani PlayStation 3'te de oynayamıyorsun. Sadece PC üzerinde değil. Güney Kore'deki PlayStation 3 veya Xbox 360 üzerinden online oyun oynamak istediğin zaman 12'den sonra mı ne kapanıyor? 11'den sonra mı ne kapanıyor?
Sen zaten başlığı okuduğunda ben hani direkt şey diyecektim. Zaten orada uyuşturucu gibi bir şey oldu diyecektim. Ya çünkü oyun oynamanın dengesini iyi bir şekilde tutturmak lazım. Hani günde işte belli bir saati geçmemek lazım. Hani geçtiyseniz bile ertesi gün dinlenmeniz lazım
ya
ama.
Ya burada bir olaydan bahsediliyor.
Tabii canım 24 saat yani. Boyunca çocuğunu aç
bırakmışlar. Unutmuşlar. Çocuklarını evet. Aç bıraktığı için bir çiftin işte çocuğun ölümüne sebep olduğundan ya konuşuluyor yani.
Çocuğun ölümüne geç, kendisi adam oynarken ölüyor yani. Ya Çin'de de oyun oynuyor mesela adam o vücut işte şey kal, vitaminsiz kalıyor artık. Orada adam ama onun şeyinde değil.
Orada hemen alacaksın.
Bağlanmış yani.
Küçük tuttu fritti koyacaksın. Jelibon. Ara vücuduna vitamin.
Ya bizdeki en büyük oyun bağımlıları hani Türkiye'de gene iyi. Adam en fazla bisküvi çikolatasını falan atıyor masaya falan böyle.
Ya şimdi tamam, şöyle bir sorun var aslında. 2010 yılında yayınladığımız bir haberde şöyle ben bir geçmişe baktım, arşive baktım bu haberi görünce. İngiltere'de bir üniversite şöyle bir şey söylüyor. Ha diyor 2 saat, 3 saat online oyun oynamışsınız. Ha diyor kokain çekmişsiniz. Hiçbir farkı yok diyor. Yani bağımlılık her türlü insanı kötü etkiliyor demek istemişler aslında burada. Bir diğer araştırmada da aslında online oyunların yapımcılarının çok büyük bir rol oynadığını söylüyor burada. Mesela baktığımız zaman Güney Kore'deki çoğu yapımcı, hatta dışarıdaki oyun yapımcıları da ya StarCraft 2'de adamlar 1'de 2'de klavyeye bakmadan StarCraft evet. Oynuyorlar deli gibi böyle.
Yani neredeyse fareyi bırakacak adam oradan yazı yazmaya başlayacak yani. Yani.
Şöyle bir şey var. Yapımcılar eğer ya bu kadar oynadığın yeter deyip oyunun başından kalkmasını da ödüllendirirse böyle bir sistem olabilir demiş bir profesör.
Doğru söylemiş yapsa. Aslında güzel bir
ya
fikir.
Sadece şey değil hani oynadıkça puan kazanan değil ya oyna ya yeter yani 10 saat oldu kardeşim biraz ama da git yani... sana şu kadar XP puan vereceğiz. Dinlenirsen falan gibisinden
sistem
bir sistem
güzel olmuş. Ama hani biraz da şey olması lazım yani sen ona zorluyorsan zaten o kişide bir problem vardır zaten. Onun kendi bilinciyle oyunu bırakması lazım.
Mesela şöyle bir şey var.
Ne kadar oynadı yorulduğu zaman bırakması lazım ya da yorulmasına bile gerek yok yani. Günde bir iki saat oynadığın zaman sonuçta bu keyif veren bir şey.
Şu var Ersin.
Sürekli dengesini kurman gerekiyor.
Otokontrolü küçük kardeşlerimiz sağlayamaz. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Ya ben cebimdeki tüm parayı Atari'sonda harcardım.
Öyle ya.
Son kuruşuna kadar. Hatta jetonum biterdi. Vardır ya o tipler böyle bakarlar kenardan. Öyle bakardım yani. Adam oyun oynuyor. Hatta oyun oynamasını geçtim sözünü kesiyorum ama.
Hayır.
Oyunların bu demoları vardır. Durur durur böyle demo başlar. Ya onları izlerdim keyif alırım. Küçük şimdi çocuk atmış işte yani haklısın. Öyle bağlanıyorsun.
Orada haklısın. Hani o zaten otokontrol sağlanması lazım. Zaten bunu şiddet oyunlarında da sürekli söylüyoruz. İşte kutusunda 18 yaş yazıyorsa ailesinin şeyinde alınması lazım ama ona bile kimse şey yapmıyor. Ama Güney Kore'deki olay başka. Çünkü bildiğin 30-35 yaşındaki adam oyun oynarken ölüyor yani. Adam o hani belli bir kişiliğe oturmuş küçük çocuktan bahsetmiyoruz yani. Adam şimdi öyle olduğu zaman bildiğin i̇şte, adam yani... çalışan. Ya da belli bir şey sahibi falan bir
oyunların
adam
bağımlılığını...
oyun oynarken yemek yemiyor diyor. Ölüyor gidiyor yani.
Hani bu oyunların bağımlılık aşamasında yapımcıların lazım. Da bir şey yapması lazım. Mesela en basitinden ben şu anda Nintendo 3DS'te A Link Between Worlds diye bir oyun oynuyorum. Bakıyorum böyle bir tane kuş geliyor pıt pıt pıt çırpınıyor falan. Ya diyorum ne oluyoruz falan gidiyorum yanına. Ya diyor çok oyun oynadın diyor kaydet de diyor.
Müthiş bir şey işte.
Birazcık diyor evet. Kapat istersen konsolunu falan filan diyor. Ya bu tarz şeyler ödüllendirmesi lazım. Hani oyuncunun dinlenmesi biraz ara vermesi konusunda da dinlendirmesi lazım. Güney Kore'deki durum çok aşırı derecede abartılmış bir durum ki dediğiniz gibi alkol ve esrarla birlikte aynı kefeye konularak.
Çünkü önüne geçememiş adamlar yani.
Devletin el koyduğunu görüyoruz burada.
Evet yani eğer gençler böyle etkileniyorsa tabii ki kanunların çıkması yararlı olacaktır. Gençleri korumak lazım. Dediğimiz gibi mesela bu Atari salonlarında biliyorsunuz 18 yaş sınırı var. Ama uyan var mı?
Uyan ya, yok. Şeyde bile, kutulu oyunlarda bile uyan yok yani. Üstünde yazıyor ya 18 yaşından. Bugün filmlerde bile yazıyor nasıl ibare var, kimse şey yapmıyor. Ama onlar çok fazla tartışıldığını görmüyoruz. Ya hayır, aksiyon filmlerinde bugün...
Tabii aksiyon filminde yazıyor artı 18'de. Ben görüyorum aksiyon filmini.
Hobbit'e gittiğinizde mesela 12 yaşından mesela küçüklerin girmemesi gerekiyor. İşte başka bir böyle çok kanlı bir filme gittiğinizde, korku filmine gittiğinizde 16 yaş sınırını görüyorsunuz. Ama salona bir baksanız küçücük çocuklar izliyor.
Evet, doğru, haklısın.
Hani ama oyunla ilgili bir şey olduğu zaman bütün basın oyun oynadı, bunu öldürdü falan. Hani o zaman bunun da tartışılması lazım. Sen çocuğuna bu ürünü verirsen o da tabii ki...
Yalnız abi oyun öldürdü haberi çıktığı anda nasıl savunmaya geçersin var ya, bu sektörün içinde...
Adamın ekmek teknesi, çarkın, benim hayır, de ekmek
büyük teknesi. Büyük çark olmuşsun, dönüyorsun yok, sistemin içinde ya. Yapma Ersin şey ya.
Güney Kore'de de yani bu ölen adam 35 yaşında.
Şimdi
adam,
Güney Kore'den Çin'e ölüyorsun? Geçiyoruz arkadaşlar. Çin aya...
Hadi bakalım.
Çin aya biliyorsunuz robot indirdi. Ve adamlar 37 yıl önce şey yapmışlar. Çin'e araç gönderip getirmeyi başarmışlar. Şimdi bu robottan da ilk görüntüleri almaya başlamışlar. Ya şaka maka, adamlar zaten şeyler. Yani asırlardır teknolojiye yön veren, sürekli buluşlarla alınan bir ülke Çin. Ya şimdi Çin deyince hep böyle dandik ürünler varmış gibi hala bir zihniyet şey var ama evet. Adamlar pusula, barut, işte baktığı zaman bilimsel gelişime katkı olan her şey Çin'den gelmiş.
Sanatsal
zaten.
Açıdan da çok evet. Önemli bir ülke yani. Uzak Doğu genel kültürü itibariyle söylüyorum.
Şimdi
ama.
İse artık Ay'a indirmişler cihazlarını. Orada gezdiriyorlar. Ve dünyaya görüntü almaları da şunu gösteriyor. Yani bir gün Mars'ı da aynı şekilde gönderebilecekler. Çünkü siz uzayda bir gezegene, farklı bir gezegene bir cihaz indirebiliyorsanız, bunun üstünde bir robotu kontrol edebiliyorsanız, bu robot otonom olarak hareket edebiliyorsa, demek ki bir sıkıntısı yok artık. Uzayda iletişim konusunda her şeyi aşmışsınız demektir. Yani bir gün Amerika gibi Mars'a da
Mars
cihaz indirebilirler.
Şey ya, hakikaten Mars'a gidiş geliş süresi, geçen bir sitede görmüştüm mesela, bir füzenin bile gidiş geliş süresi kaç yıl sürüyor falan.
Evet ama
böyle
şey
gibi.
Çok enteresan.
Böyle bir aklım
füzeyi
şey
geç,
yani.
Işık hızında hareket eden radyo dalgası 8 dakikada gidiyor.
Yani,
yani ışık hızında hareket ediyor, o da aynen. 8 dakikada gidiyor.
8 dakikalık lag var. Bir... Sen buradan joystick hani kırıyorsun.
Şimdi Ay'la kıyasladığımız zaman onun için mesela o site aklıma geldi. Şey diyor işte, dünya işte önce dünyanın etrafı bu kadar sürede gidilir diyor. Sonra dünyadan diyor ki mesela Ay'a git diyor, tıklıyorsun. Şşt böyle iniyor mesela böyle hızlıca, yıldızlar falan geliyor, hop Ay'ı gösteriyor. Sonra diyor ki bir de Mars'a gitmek ister misin diyor mesela, bir basıyorsun bekliyorsun böyle. Ay bu akıyor ama hani Matrix'te kodlar akıyor ya. Bekliyorsun bayağı bir uzun sürüyor. Hani şu anda Ay'dan daha fotoğraf geldiği zaman mesela çok gerçekten sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Mars onun için sanki Mars'a gitmek çok daha erken.
Ya bana
gibi
o yüzden şu şey şeyler yapayım. Uzaylı filmlerindeki şeyler çok abartı geliyor ya. Ya o öyle seviyeler canım. Ulaşmak belki asla çok o gerçekleşmeyecek.
Ya aslında ya. Bir bilimsel sıçramaya bakar diye bakıyorum ben de Talha. Eğer yer çekimini etkisiz hale getirecek ve çok az enerji harcayacak bir şey keşfedilirse.
Atlama olur diyorsun.
Bilemiyorsun, hemen atlar. O zaman gemileri uçan gemi yapacakları için. Hani eğer yer çekimini bir diskle yok etmeyi bulurlarsa mesela. Filmlerde hep vardır ya, arabanın altında falan hep o diskleri görürüz. Neyle çalıştığı bilinmeyen.
Kuantum şeyde, fiziği falan.
Geleceğe dönüşte kaykayın altında var ya.
He, yani ne olduğu belirsiz bir şey var. Düşünsene şimdi gemileri sen eğer uçan hale getirebilirsen böyle ucuz bir şeyle. O zaman tabii ki gezegenler arası yolculuk edebilen cihazlar da daha uygun fiyatlı uzaya gidebilecekleri
biz
için.
Görsek ne güzel olur ya Mesut. Biz
harbiden güzel olur ama korkutucu da olabilir. Ya o gemi gibi bir şeyin düşünsene yakından geçiyormuş. Allah
yani
muhafaza.
Yani yok hani şey olarak.
Kafamıza düşmesin.
Teknoloji olarak hani bilmiyorum. Tabii muhtemelen biz göremeyeceğiz ama hani o gelişmeleri bir görmek istiyor insan.
Tabii canım, yani her zaman gelişme çok önemli. Mesela bir diğer teknolojik gelişme de robotlar. Ve Google son dönemde robot teknolojilerine yatırım yapmasıyla ön planda bir şirket. Sayısız şirket satın almaya başlamış durumda ki en son satın aldığı şirket olay yarattı.
Ben Boston çok şaşırdım
Dynamics.
Yani.
Ya biz ikisi bir de çok yer verdik. Zamanında Erdinç'te yaptığımız birebir de yer veriyorduk bu adamların robotlarına. İnanılmaz robotlara sahip bir firma ve DARPA, yani Amerika Savunma Bakanlığı'nın ileri teknolojiler geliştiren birimi içinde savaş robotları geliştiren bir firmaydı. Şu anda Google o firmayı da satın aldı. Ve gelecek robotlarda biz robotlara yatırım yapacağız diyorlar. Neler üstte çalışıyorlar kimse bilmiyor.
Hatta robotlar ya üzerinde bir turnuva düzenlenmişti. NASA'nın robotunu falan geçen bir robotları vardı. Japonların falan birkaç robotu vardı. Boston Dynamics'in robotu orada ödül aldı.
Evet. Şey de söyleyeceğim. Hatta geçen bir radyo programındaydı galiba. Robotlarla ilgili bir şey vardı. Gene az önce bahsettik ya, öngörü, geleceğe dair öngörü. Öngörü de işte mesela bir 50 yıl içerisinde yapılan bir robot kendi ağırlığının 10 katı ağırlığı çok basit bir şekilde kaldıracak.
Karınca
ve bilmem
gibi.
Kaç metre ileriye fırlatabilecek güce sahip olacak gibi bir öngörü vardı. Google'da demek ki Google aldığına göre robot çağına doğru. Yani
biliyorsunuz artık insansız arabalar konusunda zaten abi öncü bir şirket Google ve şu anda hani robotlara da yatırım yapıyor olması Allah sonumuzu hayır etsin.
Şey gelir mi ya? Ay robot filmi falan.
İnsansız teknolojiler gelişsin, aracın gelişmesi iyi de robot gibi insanı taklit edebilen, insanın yaptığından daha fazlasını yapma yetisine sahip olacağını öngörmeniz zor olmadığı cihazların gelişmesi işsizliği arttırabilir.
Abi bir de düğmeye biz basalım ya. Skyfall gibi ondan sonra başımızın bela almasın.
Düğmeye biz basalım değil mi? Başkası basmasın. O önemli bir konu. Ama Boston Dynamics hakkında şunu da açıklayalım. Google açıklama yaptı. Dedi ki Amerikan Savunma Bakanlığı'yla hala hazırdaki anlaşmalara devam edeceğiz ama yine anlaşma yapmayacağız. Biz çünkü askeri teknoloji geliştirmeyeceğiz dedi. Bu da iyi. Çünkü Metal Gear Solid 4'ün başlangıcını hatırlıyorsunuz. Evet. Ne diyordu?
Gettolar
artık vardı. Ordular kalktı. Özel şirketlere devredildi savunma sistemleri diyordu. Hani savaş bambaşka evet bir yer aldı çünkü özel şirketler ordu yerine geçince savaş olsun istiyorlar
şimdi
sürekli.
Şimdi o şeyi düşündüğün zaman Google tüm dünyada verileri çok rahat bir şekilde toparlayan bir firma. Hani direkt olarak Amerika şey vardı, savunma şeyini yaparsa
evet, yani herhalde. Savaş konusuna girmeyecek olmalı. En azından böyle bir söz vermiş olmaları ne güzel kadar doğru bilmiyoruz. Güzel bir gelişme.
Bana şey geldi ya bilmiyorum ne kadar doğru.
İnanmadım.
Yani sözde gibi geldi ya.
Ben inanmadım onlara.
bana fasafiso geliyor abi. Yani bu kadar önemli bir firmayı alıp da Amerikan savunma sanayi
yardımcıları. Ama şeylerde ya tabii ki illaki anlaşmalar devam edecektir ama bu Google gibi firmalarda işte
akıl
şey oluyor ya
kötü
bir teknolojiyi bir tetikleyelim, yeni bir şeyler keşfedelim. Evet. Sonuçta adam Ar-Ge şeyleri inanılmaz
evet,
büyük oluyor.
YouTube'un
ya
da anasını ağlattılar. Sağ olsunlar.
Evet, orada bir sıkıntı var. Ama YouTube'da da sağlıkları imkanlar biliyorsunuz. Geçen canlı yayın yaptık.
Mükemmel.
Yine Ustream'den kimse izleyemiyordu. YouTube'dan herkes çatır çatır izledi yani.
Evet. Google'ı da yedirmiyorsunuz bakıyorum
yani
arkadaşlar.
Yani yedirmem. YouTube servisini özellikle yedirmem.
Yedirmeyiz.
Çünkü YouTube bence yani Wikipedia nasılsa YouTube da aynı şey kalitede.
Ya bugün bilgisayar açtığımda bile ana sayfan Google yani. Lütfen burada hemen şey yapma.
Ya YouTube gerçekten iyi bir hizmet ya. Ve Google satın almasaydı şu anda öyle bir hizmetimiz kalmayacaktı. Evet. Çünkü zaten satın aldılar, yıllarca zarar etti servis.
Ben de onu söyleyecektim. Şu an bile çok fazla böyle getirisi olan çünkü sürekli sunucuları gelişiyor. Reklamlar pek fazla verilmiyor
video
falan.
Video sunmak çok zor bir şey. Reklamları geliştirmeye çalışıyorlar ama YouTube'u ilk satın aldıklarında YouTube'da hiç reklam yoktu. Ve senelik 450 milyon dolar zarar ediyordu servis. Yani ya öyle bir halden aldılar.
Hizmet sağlıyor yani ama getirisi yok sonuçta.
Götürüsü var yani.
Götürüsü var, yatırım yapılıyor. Ya Amerika'da değişik bir şey bu yatırımcılar. Gelecek görüyorlarsa
riski göze alıyorlar.
Riski göze alıp para yatırıyorlar. Çünkü çok paraları var zaten yani. Bayağı bir paraları var. İşte şey diyorum ya hani işte 450 milyon dolar zarar ediyordu şirket ama satın alıp paralı hale getirdiler. Aldıkları parada milyar dolar değildi.
Evet.
Yani evet.
Yani demek nereden ki nereye? Bazı teknoloji yatırımlarını yapmak için de çok paraya gerek yok. Yani teknoloji tarafında bundan sonrası da artık kısa kısa haberler olacak bende.
Evet. Buradan oyun dünyasındaki kısa kısalara geçtiğimizde arkadaşlar Kickstarter projesi özellikle bu yıl çok önemli bir yere oldu. Birçok oyun Kickstarter sayesinde karşımıza çıktığını gördük. Bunlardan tabii ki Star Citizen çok ön plana çıkıyor. En son Eylül ayında ilk konuştuğumuzda 12 milyon dolardı. An itibariyle 35 milyon doları geçmiş durumda.
Umarım bu oyunda patlamaz ya.
Yani izliyorsunuz oyunun grafikleri falan gerçekten ya de grafikleri çok iyi. Oynanış kısımlarını gösterdikleri kısım çok iyi. Hani her tarafa gidebiliyorsun.
Her
İnanılmaz
şey mükemmel
bir özgürlük
duruyor
var.
Yapımcılar da çok
ama
önemli.
Hani bu oyun patlarsa bence çok büyük bir sükse olur. Çünkü 35 milyon dolar toplamışken böyle bir patlama herhalde büyük bir sıkıntıya yol açar.
Güveni de sarsar.
Evet, hissediyorum.
Kampanyalardaki.
Diğer,
evet, diğer firmaları da tökezletir diye düşünüyorum. Bir diğer haberimiz 31 Aralık'ta Batman'le ilgili önemli bir duyuru yapılacağı söylendi. Bir içerik mi yoksa yeni bir Batman oyunu mu?
Batman'in kim olacağı açıklanacak.
Evet, gelir. Yani muhtemelen yeni nesil için Batman oyunu olma olasılığı da var. Büyük bir merakla bekliyoruz. Mass Effect 4 ile ilgili önemli bir gelişme var. Hiçbir ekran görüntüsü yok, videosu yok. Hatta geçenki canlı yayında da bahsetmiştim. Fakat Game Informer dergisi oyunun oynanabilir versiyonunu gördüklerini söylediler. Tutkulu, güzel ve yeni yabancılaştırılmamış ama buna rağmen yeniliklere sahip bir oyun olduğunu söylemişler.
Romantik
ki.
Romantik komedi tadında film.
Beni bayağı bir heyecanlandırdılar. Bir diğer oyuna geçtiğimiz arkadaşlar Star Wars Attack Squadron duyuruldu. Free to play olacak.
Ama zorlandı yalnız artık.
Evet. Şimdi tam şeyini şaşırdım ya. Star Wars Attack Squadron PvP odaklı olacak ve 16 kişiye kadar destek sunacak. Star Wars artık free to play kervanına katıldı tabii ki. Birçok oyununu gördük. Muhtemelen görmeye de devam edeceğiz. Evet,
Free to play'e dönmüştü değil mi herhalde?
Bir diğer haberimiz arkadaşlar Lego Hobbit'in ilk videosu yayınlandı. Bu videoda gene aslında çok konuşacak bir şey yok. Normal bildiğimiz Lego
uyarlaması
evet, aynen devam ediyor. Muhtemelen ilk iki filmi alacaktır diye söylüyorum. Çünkü üçüncü filmin önümüzdeki sene Aralık'ta çıkacağını da göz önüne alırsak.
Onda yeni bir oyun yaparlar.
Yani
zaten
spoiler niyetine karşımıza sunmazlar diye ümit ediyorum. Bir diğer haberimiz live action videosu geliyor Dark Souls 2 için. Rockstar Games'in zaten temizliğe başladığından bahsetmiştik banlamaları. Fakat neyse ki Mesut'un arabaları garajında duruyormuş.
Bilmiyorum, belki banlı sıra gelecek ama şu an bir şey gelmedi. Belki de çok az param olduğu için de 8 milyar dolar olan bir adam vardı
of,
ya.
O da tam Abramovich gibi.
Milyar dolar yani. Ne yaptıysa, bir de bir fotoğraf var paranın ilgili. O garaj hilesini yapıyorsunuz ya. Garajın önünde çekmiş zaten.
Ya da şey gibi.
Yani adam Bad'de... herhalde 7-24 uyumadı. Garaja sokup şey araba sattı.
Breaking Bad'de paraların üstüne yatıyor. Karakteri yatıyor.
Evet,
şey, o da enteresan olurdu. Deyip buradan son haberim aslında şeyde kilitlendi, hemen bakıyorum. Son haberimizde arkadaşlar Westland 2 ile ilgili, o da Kickstarter projesi olarak ortaya çıkmıştı. Betası evet geçtiğimiz günlerde açıldı, hatta bölüm sonu canavarın sitesi işte ana sayfadan direkt olarak
ilk
izlenim videosuna bakabilirsiniz. Biz beğendik, en azından eski oyunculara hitap etmesi yönünden oldukça hoşumuza gittiğini söyleyebiliriz. Sadece yeni nesil oyuncularsa muhtemelen hoşlanmayacaktır diye düşünüyorum.
Size Crysis 4'ü beklemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar.
Kısa kısa haberler teknoloji tarafında, unuttuğumuz bir teknolojiyle başlayalım. Biliyorsunuz PC'lerde fan kontrolcü denen cihazlar var ve PC'mizdeki fanları kontrol etmemizi sağlıyorlar.
Öyle Eurocool, bir şey vardı değil mi
evet,
bir ara?
İki tane modeli duydu. Bir ara çok popülerdi, ondan sonra çok fazla görmedik. Eurocool iki tane farklı model tanıttı. Bunların isimleri CoolTouch E ve CoolTouch R. Touch isminden anlayabileceğiniz gibi dokunmatik ekranlara sahipler ve bunlardan gelişmiş olan model R olan modeli. Bunun üstünde USB 3.0 portu var. Ek olarak bir de ısı sensörü var. Böylece kasanızın içindeki sıcaklığı da ölçebiliyorsunuz. 4 tane fanı kontrol edebiliyor bu kontrolcüler. Ve 4 fanı isterseniz kapatabiliyorsunuz da. Genelde kontrolcülerde kapatabilme olayı lüks sayılıyor. Yani birçok kontrolcü tamamen kapatamıyor fanları. Ama CoolTouch serisi kontrolcüler kapatabilecekler de fanlarınızı. Fiyatlarına baktığımızda ise 4 kanalından 20 watt çekilebilen bu kontrol üniteleri 36 ile 45 dolar fiyatlardan satılacaklarmış. Gelişmiş modeli 45 dolardan satın alabileceksiniz. USB 3.0 ek olarak kart okuyucu olduğunu da söyleyelim R modelinde. Yani eğer kasasını güzelleştirmek isteyen kullanıcılar varsa dokunmatik ekranlarıyla 5.25 bir tane slot kaplayan bu soğutucuları alıp, daha doğrusu kontrolcüleri taktıklarında kasalarına egzantrik bir görünüme kavuşacaklar. Bir diğer haberim McLaren'dan ilgili. Spor arabalarıyla ünlü firma artık silecek kullanmayacakmış camlarda. Yeni geliştirdiği
cam teknolojisi.
Evet, cam teknolojisi değil de silme teknolojisi, ultrasonik dalgalarla
titremeli.
Titremeyle o tozu, kiri ve
tozu bile hatta
suyu atabiliyormuş herhalde camdan. Güzelmiş. Ve bu işi bir ileri daha götürmüşler. Lokal ultrasonik titremeler yaratabiliyorlarmış. Evet. Mesela tozu sensörler algılıyor. Orada titreşim yaratıp tozun atılmasını sağlıyorlar. Birkaç videoda yayınlanmış. Yani zaten milyon dolarlık abi, arabalardan falan bahsediyoruz.
Şeyi test etmek lazım. Cama kedi geldiğinde nasıl kovacaklar onu? Biz de kovuyorlar ya. O titreşim kediyi kaçırsa tamam.
Bir şey falan engel olur. Bir de soğuk havalarda suyun donmasıyla evet, birlikte tıslar da gelmiyor falan.
Zaten ona hani bu olur. Genel olarak karlı havalarda işte buzlandığı zamanlarda falan da iş görecek bir teknoloji olarak gösteriliyor. Tabii ki ilk önce lüks arabalarda göreceğiz. 10 yıl sonra filan da
Tofaş normal. Tofaş Şahin'de 10 yıl 15 yıl sonra ancak.
Yani zaten giriş seviyesi otomobillerde de görebileceğimiz yani bir teknoloji olmalı.
Lüks arabalarda da o cihazlar biraz çok analog kaçıyor yani, o kadar güzel alet falan. Orada
sene binmişsin şey yapıyorsun, camdan çıkıp siliyorsun buharlanmış.
Ama çok enteresan bir teknoloji. Biliyorsunuz otomobil firmalarında özellikle hani çok uzun süre çalıştırılacağı düşünülüp geliştirildiği için bu teknolojiler ve can güvenliği birebir söz konusu olduğu için otomobil firmalarında gelişim biraz yavaş sürer. Yani mesela o kadar şey gelişti, teknoloji gelişti, hala da dokunmatik paneller araç içinde çok gelişmediler. Çünkü avukatlar genelde engellerlermiş bu tip şeylerin hemen geçilmesini. En ufak bir tazminat aksam davasında kendi o araçların hepsinin piyasadan çekilmesi söz konusu olacağı için hep deneye deneye uzun süreli testler sonuçları
bekliyorlar. Kendi avukatlarına falan da danışıyorlardır
tabii
bu olayları.
Ki. Yani bunlar zor süreçler. Bakalım bu teknolojiyi ne zaman arabalarda göreceğiz ama geliştirilmeye başlaması bile yani teknolojinin kendisi çok
güzel
enteresan.
Güzel bir teknoloji.
Evet yani, güzel bir teknoloji. Olur. Umarız giriş seviyesi orta sınıf arabalarda hızlı bir şekilde bunu
evlerin
görürüz.
Evlerin camlarına da ben istiyorum böyle bir şey. Artık kadınlarımız dışarı çıkıp böyle sarkarak.
Aslında güzel bir şey değindin. Abi. Ev camlarında da
akıllı evlerde falan olabilir.
Kullanılabilecek yani bir teknoloji olacak belki, bilmiyoruz. Hani gelişimi hep beraber takip edeceğiz. NASA laboratuvarlarında yeni bir gelişme daha var. Yine oyun severleri ilgilendiriyor. Neden? Çünkü Oculus Rift ve Kinect kullanılarak robot kontrolü konusunda çok ileri aşamalar kaydedilmiş.
Oculus Rift, Titanfall işte abi o robot hemen.
Yani Oculus Rift biliyorsunuz. Yani sanal gerçeklik anlamında
oyun odaklı bir cihaz.
İnanılmaz büyük bir aşama kaydedileceği öngörülen, oyun firmalarının şu anda inanılmaz yatırımlar yaptığı bir cihaz ve 2014 yılında hayatımıza girecek. Biz de merakla bekliyoruz açıkçası. Kinect'in yeni versiyonu ise parmak hareketlerini, göz hareketlerini, yüz mimiklerini bile algılayabilecek sensörlerle donatılmış durumda. NASA'daki uzmanlar bunları kullanarak bir robot kolunu sanki kendi kolunuzmuş gibi kontrol edebilmenizi sağlamışlar ve başarı elde etmişler. Böylece uzay istasyonuna gönderilen robotlar alt tarafta bir gerçek mühendis tarafından uzaya çıkmasına gerek kalmadan kontrol edilerek sorunların çözümünde yani hızlandırma sağlanacak.
NASA hazıra konmuş ya biraz. Yani en azından teknoloji hani, geliştirmeden.
Evet, uydu üstünde böyle değişiklikler yapıyorlar ya böyle oraya astronot
göndermeden. Yalnız burada benim ilgimi çeken şey oyun sektörü o kadar yüksek para kazandıran bir hal aldı ki savaş sektörü gibi aslında. Hani bu silah geliştirme evet. sektörü. Bu arada da çok yüksek paralar söz konusu olduğu için teknoloji çok hızlı gidiyor. Yani oyun sektörü için geliştirilen teknoloji
diğer taraflara.
NASA'da kullanılabilecek hale gelmiş durumda. Artık siz oradan bakın bu sektörün ne kadar büyük ve canlı olduğuna, neden insanların bu sektörü sürekli konuşmaya devam ettiğine diyelim. Bir diğer gelişme de yine giyilebilir bir ekranla ilgili. Hani Avigent isimli bir firma geliştirmiş bunu. Hem kulaklık hem ekran bir arada ama ekranın göze görüntüyü gönderme teknolojisi farklı. Böyle projeksiyon benzeri bir yapıyla direkt retinaya yansıtılıyormuş
evet, ekran,
görüntü.
Normalde ekranı yok yani sanal bir
evet,
ekranı var.
Ekranı yok kadarıyla. Sanal ekran retinanıza yansıtılıyor ve 2.4 metreden 80 inç boyutlarında bir ekrana bakıyormuş gibi diyorlar ki inanılmaz bir boyut demek bu.
Şunu merak ediyorum ben görme bozukluğu olan insanlarda yani kör demeyelim ama hani ağır görme bozukluğu olan ve göremeyen insanlarda bu tarz teknolojilerle etrafı görebilme.
Eğer sağlıklı bir retinası varsa... Belki kullanılabilir ama retinan sağlıklıysa zaten o ameliyatla düzeltiliyor diye
göz biliyorum. Hani o hastalıklara sahip olan göz bebeğinden hani daha içeriden kaynaklanan.
Evet daha içeriden o
ama
şeyden.
Ama burada benim merak ettiğim yani şu an gözüne bir toz bindiğinde bile o seni şaşırtıyor hani aşağı kayıyor falan böyle en büyük gizemlerden birisi hatta böyle hani böyle direkt retinaya yansıtıldığı zaman bilmiyorum etrafı görüşle birlikte nasıl bir görsellik sağlayacak.
Bakalım CS'de olacağı konuşuluyor. Biz Amerika'ya gittiğimizde mutlaka deneriz
İnşallah
bu teknolojiyi.
Sansam zaten merak çok edecek. Yakındaymış gibi olmayacak bildiğim kadarıyla. Bir sanki biraz daha
şimdi
uzağınızdaymış 2.4 gibi.
Metreden 80 inç dediği devasa bir ekran tabi. Evet. Hani bu sinemada en önünde oturursun neden öyle buraya oturdum ya ben de aynı evet. parayı verdim dersin
böyle
ya.
Böyle bakıyorsun.
Ama işte öyle bakmayacaksın sen bunu tam ortasında olacaksın. Bu gerçekten fantastik bir şey olacak.
Ayarlanabilir bir şey mi yoksa bu sabit mi? Mesafe.
Görüntü boyutu sabit diyebiliyorum. Hani 2.4 şeyde olmasa hani o retinana yansıtılan o görüntünün işte özellikleriyle ilgili bir şey. Ek olarak görüntüyü kullanmak istemezsen de 40 mm'lik sürücüyle beraber kulaklık olarak kullanabiliyorsunuz. Bu komik geldi bana. Hani kafana böyle bir kulaklık takar mısın? Micro USB portundan şarj oluyor. 2-3 saatte çalışabiliyormuş.
PC ve oyun konsollarıyla uyumlu olması tabii. da gerçekten güzel bir detay.
İyi bir detaya değindin. Evet PlayStation 4'te de kullanabiliyorsun. PC'de de kullanabiliyorsun.
Mesela Oculus Rift sadece ya. PC odaklı. Evet. Gerçi Oculus Rift ile çok da karşılaştırmamak lazım. Zira Oculus Rift'te hem 3. boyut hem de kafa,
evet, kafa hareketleri var. Bu sadece görüntü veriyor. Evet. Oculus Rift bildiğimiz sanal gerçeklik. Yani kafanızı çevirdiğinizde siz oradaymışsınız gibi bakıyorsunuz. Oyun alanında oluyorsunuz ve 3 boyutlu bir görüntü veriyor. Bakalım CS umarız deneme fırsatı buluruz. Böylece deneyimlerimizi aktarırız.
Şeylerden birisi
ben de bunu çok merak ettim gerçekten. Ve
hemen sıraya gir oradan. Mesela.
Bu haberle de yine sonuna geldik ikisi birin. Arkadaşlar bu ikisi bir biraz uzun oldu. Birçok konuya değindik.
Bir haftalık aradan sonra herhalde bir şey oldu.
Evet görüşlerinizi her zaman bize yorumlar kısmından iletebilirsiniz.
Bu arada lafını kesiyorum. Şeyde söyleyeceğim hani Xbox'la ilgili bir açıklamamız olmuştu.
Ha, evet doğru onu belirtmek
ondan,
lazım.
Evet, söyleyelim. Evet. Arkadaşlar Levent Almanya'dan getirecek fakat uçak bulma işte konusunda bir sıkıntı oldu.
Yılbaşı dönemi
o yüzden
için.
Yılbaşı dönemi olduğu için yoğunluk oldu. Önümüzdeki hafta gelecek. Mesut'a yok ama mutlaka bir ikisi bir de tekrardan yer vereceğiz.
Şimdi yani. Şöyle yapacağız. Ben Ocak ayı içinde 15'ine kadar Amerika'da olacağız biz Erdi ile beraber. Bu yüzden ikisi biri de zaten iki hafta çekemeyeceğiz. Bunu evet. da söylemek lazım. Belki bir canlı yayında bir araya geliriz ama yani Ocak ayında bayağı bir göremeyeceksiniz bizi bir arada.
2013'ün son ikisi birini çektik o zaman.
Evet, evet öyle oldu. Çünkü gelecek ay Ocak 2'de gidiyoruz Amerika'ya. 15'inde dönüyoruz ancak. Oldukça uzun bir süre kalacağız orada. Yani bu yüzden kusura bakmayın diyelim. Yani
buradan
şimdi,
şeyi söyleyebiliriz için. Aslında. Muhtemelen Mesut olmadığı dönemde biz bir işte Gökhan Talha bir Xbox One değerlendiririz. Fakat daha sonra ikisi
tabii
de...
ki benimki gibi yani. Benim olduğum olmaz. Video gibi olmayacağı için.
Olmaz Mesut sen. Hakikaten olmaz yani. Senin olacağın video gibi. O yüzden muhtemelen... Bir PlayStation 4 ile kıyaslama, hani daha çok Xbox One ağırlıklı belki ama bir kıyaslama şeyi de.
Bir de şimdi şöyle bir şey var.
Bir programımız olacak.
Bir gerçek var. Biz PlayStation 4'ü incelemeden önce ben bir hafta kullandım. Siz de bir hafta evet. kullandınız. Biz oyunları oynadık, her türlü sıkıntı yaşadık, sorunları çözdük, öğrendik, cihazı öyle inceledik. Xbox One bir tane geleceği için ben de gelince birazcık oynayayım, kurcalayayım burada. Hep beraber bir öğrenelim neymiş evet. ne değilmiş. Ondan sonra sizi inceleyelim ki öyle şey olmasın. Kutunun üstüne baktım.
bu vardı, şu vardı olmasın. Falan.
Evet, olmasın. Umarız eğlenceli bir video olmuştur sizler için. Son kısmı da Freddy Bibi'nin yeni bir videosunu koyuyorum. Yine bir grupla beraber çektiler. Yardım için Freddy Bibi'yi çağırıyorlar çatışma esnasında ve ondan sonraki gelişmeleri anlatıyor video. Umarım yine bu videoda da eğlenirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
This way! I'm coming! Get that son of a bitch! Go!
Okay, well it's safe to say that we're outnumbered.
I'm gonna get a count.
How many now?
22.
22? Somehow you managed to increase their numbers by shooting at them.
Do you have a better plan? Are you sure about this? I mean, he's a pretty busy guy.
They have a grenade launcher.
Oh, funk it.
You see, when it comes to killing bad guys, there's a right way, and then there's a wrong way.
Two wrongs make it right. Yeah.
The wrong way. Both those puns rely on the fact that wrong and wrong sound remarkably similar. Wong is also the most common last name in the world because there are so many Asians. He and I are both related, so we have the same last name, which is why he can say that and it's funny. Bus driver told us that once. It's really weird.